Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Değerli dinleyenler, yine bir perşembe günü saat 12 ile 14 arasında Radyo Gol'de beraberiz. İrfan 25, Anlacı Küçük ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber 3 Büyükler programında 2 saat boyunca burada olacağız. Anlacı Küçük'te, İrfan 25'te ve bendeniz Atakan Kurt'ta burada. Karşınızdayız, mikrofonun ucundayız ve sizlerle beraber 2 saat boyunca tüm detayları, haberleri, yorumları, istihbaratları, tüm gelişmeleri ve duyduklarımızı sizlerle konuşacağız, sizlerle tartışacağız, sizlere aktaracağız ve burada masaya yatacağız. Çok keyifli bir iki saat geçirmek dileğiyle diyoruz ve dünkü karşılaşmaya uzanıyoruz. Galatasaray tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında korakor, diş ediş karşılaşmayı sürdürdü. 90 dakika boyunca kazansa da kaybetse de berabere de kalsa maçları bırakmadı. Geriden geldi. Gol yedi, hiçbir şekilde pes etmedi ve dün de bunu gördük. 2-0 oldu, ondan sonra 2-1 oldu, 3-1 oldu, 3-3 oldu. Ama Kopenhag maçında olduğu gibi son 15 dakikada ya da son dakikalarda beraberliğe geldikten sonra bir vitesi küçülttü. Vitesi küçülttüğünde Galatasaray pozisyon da veriyor ve maçı rakibe de teslim ediyor. Dün az da maçta gidiyordu. Yani son 5 dakika 3 tane net pozisyonu var Manchester United'ın. Ali Naci, nasıl yorumlarsın dünkü maç genelinde? Tabii Onana'ya da teşekkür etmek lazım. Yani kaleyi bulan her şut gol oldu. Allah razı olsun Onana'dan. Ya Onana bildiğin kumbara yani.
Evet. Yani Galatasaray açıkçası 2 Bayern maçındaki oyun kalitesine ulaşamadı. Özellikle orta sahada çok fazla handikaplar ortaya çıktı Endombele'nin oynaması sebebiyle. Fakat senin de dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda Galatasaray çok iyi mücadele etti. Hani deyim yerindeyse aslanlar gibi de oynadı. Yani böylesine oynadığı bir maçtan 3-1'den geri gelip 3-3 beraberlikle ayrılmak galibiyet kadar değerli Galatasaray için bence. Hatta hakemin tartışmalı iki kararı olmasa bir penaltı konusu var kalenin önünde. Bayern deplasmanında da aslında hakem mağdur olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Fakat dediğim gibi bu oyun kalitesinde 3-3'ü yakalamak çok büyük bir artı. Çünkü Galatasaray'ın hani şapkadan tavşan çıkaracak çok fazla oyuncusu var. Daha önce Zaha çıkardı. Mertens işte Alanya maçını kurtardı. Bu karşılaşmada da Ziyech özellikle 2 gol bir asistlik performansıyla gerçekten Ajax günlerine benzer bir performans sergiledi. Galatasaray'ı kurtardı. İyi olan taraf Galatasaray'ın kaderi kendi ellerinde. Final maçına çıkacak. Kazanırsa tur atlayacak. Ve bugüne kadar da bence Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların oynaması gereken kalitede, seviyede bir futbol ortaya koydu. Bakalım.
Sen el pozisyonu penaltı diyorsun.
Evet. Kale önündeki el pozisyonu ve tabii ki tartışmalı.
El açık değil.
Bu offside nedeniyle iptal edilen gol.
Çok. Ama onda sistem milimetrik. Sistem ona şey diyor. Yani sistem ona. Yani bence de ben bu pozisyonların
hemen offside'i kaldırması da biraz bence art niyet.
Yok ya, kaldırırsın, beklediler. Bayağı bir beklediler ama şey sen söyle. Ben bu pozisyonların ofans yapan takımın lehine olması taraftarıyım. Çünkü futbol nasıl güzel, golle güzel abi. Tabii. Yani bu bence bu kuralın kaldırılması lazım. Yani yarım vücudun, ki bundan sonra olacak ama bunu hakem değil sisteme soruyorlar. Sistem offside diyor. Kaç santimle demiş?
Hayır, santim yoktur ya.
Omuz saçma sapan yani. Hayır.
Sadece omuz kısmı yani.
Hayır. Kurala göre, sisteme göre offside ama evet. Bence saçma çok sapan saçma bir kural yani. Senin
dediğin gibi kuralın değiştirecek. Tabii yani tabii. Vücudun abi, tamamının önde olması gerekiyor.
Abi her zaman golü şey yapacaksın abi. destekleyeceksin, anladın mı? Bu da Galatasaray'ın şanssızlığı oldu. Bence penaltı değil. O şimdi az önce de verdi, televizyonda da görüyorum. Yani çok kol kapalı. Ama Galatasaray'ın şöyle yanlışları var ama maçta. Sürekli uzun oynadı Galatasaray. Sürekli yani 1970'lerin İngiliz futbolu gibi. Defansını aldı şişirdi. Hiç geriden oyun kurma, orta alanda oyun kurma, oyunu sete çevirme, 3 pas 5 pas hiç yapmadı. Hep şişirdi. Bir de şöyle söyleyeyim sana, çok enteresan. Galatasaray'a katılır mı katılmaz mı, eleştirir mi beni bilmiyorum ama dün ikinci yarıya Icardi çıkarıp Barış Alper'le başlasaydı Galatasaray kazanırdı maçı. Yani Icardi 10 kişi oynattı ya. Ya böyle bir şey olamaz. Hiçbir şey yapmadı. Yani ne pas trafiği, ne 2'ye 1, ne işte servis yapma, ne gol atma, ne pozisyon hazırlama, ne stoperleri zorlama, hiçbir şey yapmadı.
Evet. Ya yani uzun süre antrenman eksiği olması Icardi'yi geri götürmüş, çok net. Ama bence yani majör hatanın ben bu karşılaşmada Endombele olduğunu düşünüyorum. Yani Torreira'yı pamuklara sarmalı Galatasaray. Yani pres yapıyor, geriye girip top kapıyor, kilit pas atmaya çalışıyor 3. bölgede. Ya hepimiz Ziyech'i konuşuyoruz ama bence burada bir puanın gerçek kahramanı Torreira aslında.
Bir de şeyi söylemek lazım. Yani orada hocanın da hatası var. Çünkü özellikle Kaan Ayhan Torreira ikilisi gerçekten orta sahada iyi bir uyum yakalamış.
Gerçek
yani
ikiliyi bulmuştun aslında.
Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir uyum yakalamışsın. Bayern maçında da onu oynatmışsın ama sonradan bir anda değiştiriyorsun.
Bir de Kaan Ayhan baktığın zaman stoperde bayağı vasat ya. Dün maçta mesela baktım. İnanılmaz ağır pozisyonlarda. Yani yanından tren gibi geçiyorlar ama orta alanda iyi oynuyor.
Evet.
Yani orta sahada gerçekten etkili oynuyor, iyi oynuyor. Hem Galatasaray'da hem milli takımda ciddi anlamda yararlanılabilir orta alanda. Ama defansta yanından var ya bütün oyuncular lokomotif gibi geçti ya.
Net.
Bütün pozisyon, bak bütün Manchester'ın kazandığı pozisyonlarda Kaan Ayhan'ın pozisyon hatası var.
Ya bir de ya bence futbolda orta sahan kadar güçlüsündür. Ya Endombele bir kişi eksik oynattı. Hele ki Manchester United'ın bir golünde McTominay'a neredeyse refakatçilik etti yani. Yetişemiyor. Ve gerçek ikiliyi bulmuştun. Tamam, Nelson belki Şampiyonlar Ligi performansı çok iyi değildi bundan evvel ama ya geçen sezonki şampiyonlukta en kilit adamlardan bir tanesiydi. Bu tip futbolcuları da yani yeniden kazanabilmek için bence formayı vermelisiniz. Şimdi Nelson'dan Galatasaray nasıl bir katkı alacak forma vermezse ve nasıl satacak? Yani her anlamda Şampiyonlar Ligi çok büyük bir vitrin olduğu için bence Nelson'la başlaması daha sağlıklı ve doğru olabilirdi. Yani Kaan orta sahada, stoperde Nelson
daha sağlam olurdu.
İyi olurdu.
Şimdi daha az pozisyon verdi.
Hazır orta sahaya çok rahat geçti.
Tabii ilk çok yere özellikle inanılmaz. Ya şu futbolu eğer Bayern oynasaydı Galatasaray farklı bir mağlubiyet alabilir.
Bir şey söyleyeyim
Bayern
sana.
Bayern karşısında o ikiliyi yakalamışsın gerçekten.
Tabii canım. Yani, iki maçında çok iyi oynadım.
Niye bu? Müthiş oynadılar. Yani Torreira birbirini çok iyi tamamladılar. Ama yani hoca bunu tercih etmedi. Bence en büyük hatalardan bir tanesi. Net. Bence oyuncu değişikliklerinde de biraz geç kaldığını düşünüyorum. Özellikle Endombele'yi. Aslında sen diyorsun ya ilk yarıda çıkar. Ben Endombele'yi 46. dakikada direkt çıkartır. Kaan'ı oraya çekip Nelson'ı stopere çekerdim. Galatasaray o zaman belki maçı daha rahat kazanabilirdi. Yani kazanabilirdi en azından.
Katılıyorum.
Doğru. Bir de Manchester United dün özellikle son 25 dakikada inanılmaz pozisyonlara girdi. Senin de söylediğin gibi Bayern Münih olsaydı dün 5'lik 6'lık yapardı. Bir de 10 anayı da teşekkür etmek lazım. Galatasaray dün iyi oynamadı çünkü.
İyi oynamadı.
Yani iki tane orta şey, bir tanesi orta gol, bir tanesi kapattığı köşeden free kick'ten gol. Kerem'in pozisyonuna belki pozisyon almasında bir tık sıkıntı olsa da Kerem'in orada çok ciddi iyi bir vuruşu var. Yani ayağın içiyle yakın direğe, üste tavana kapattı topu. Yani kalecilerin %70'i 80'i yer onu. Ama diğer pozisyonlar falan ben yemeyiz ya. Hakikaten yani inanılmaz goller. Özellikle ikinci gol yediği Onana'nın.
İkinci gol hatalı bence.
Hayır, ilk gol de hatalı canım. Kapattığı köşeden gol yiyor. Yani barajın arkasına doğru gidiyor.
Aslında orada
ters ayakta. Yani %100 kaleci hatası.
Biraz sanki kontrpiyede de kaldı orada.
Orada aslında bir de şey
ama var. Rakibe çarpmadı ki, kimseye çarpmadı top.
Hadi. Yani görüş mesafesi.
Ama tamam da yani barajı soluna koydu. Karşısında top var. şeyi görüyor, hakim Ziyech'i görüyor, topu da görüyor. Sola gitmese, olduğu yerde kalsa golü yemişik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kaleci hatası yani.
Şey var, barajı da yanlış görüyor. Barajın içerisinde iki tane Galatasaraylı oyuncu var. Aslında biraz o da kurala göre biliyorsun, baraja rakip oyuncular bir metre yaklaşmaması lazım. Aslında tam barajın içinde Galatasaraylı futbolcular. Orada mesela onu görüp yani o oyuncuların olduğu noktayı kapatması lazım. Oyuncu ya da uyarması lazım takım arkadaşlar. Onu da yapmıyor. Zaten Ziyech de akıllı bir futbolcu. Direkt oraya vuruyor. Galatasaraylı futbolcu daha açıldığı zaman tabii direkt gol oluyor.
Bir de Onana'nın oyun zekası olsa oraya Galatasaraylı 3 oyuncu kapatıyor. Oraya vuracağını anlar.
Evet anlar yani. Anlar.
Yani der ki benim önümü kapatıyorlar. Demek ki bu kapattığım köşeye vuracak diye anlar. Onu da çözemedi.
Ya ben şöyle söyleyeyim, Altay neden forma giymiyor anlamış değilim yani. Gerçekten Altay dün oynamış olsaydı en azından ikinci golü kesin yemezdi, onu söyleyeyim yani. Hadi ilk gol için belki bir şey demem ama ikinci golü yemezdi diye düşünüyorum ben.
Evet.
Zaten İngiliz basınının bütün manşetler Onana üzerinden yapılmış bugün. Onana diye manşet atmışlar. Hep bütün fotoğraflarda Onana'nın şeyi var, fotoğrafı var. Yani bütün
evet,
manşetler.
Yani Altay biraz aslında yani bir iki maç deneseler kaleye alabilir onu da.
Alabilir. Bir de bir iki maç iyi çıkarırsa hiç kaleye bırakmaz. Bir anda Altay'ın bir kariyer şeyi olabilir, sezonu olabilir yani. Bir de Manchester United'da 5-6 maç oynadın mı? Hani Süper Lig'de 70 maç oynayı, Premier Lig'de 4 maç iyi oyna. Tabii. Sen bütün bambaşka, dünya izliyor abi. Bambaşka bir yere gelir.
Çok net.
Şampiyona da bu sefer 6 ay geçer kale, biliyor musun? Manchester United'da çok iyi bir sezon geçirirse. Öyle bir durum da var yani.
Neden olmasın diyorsun şu Onana'nın performansından sonra?
Tabii tabii. Onana bildiğin çok kötü kaleci ya. Yalnız Bruno Fernandes'e çok yakın direğe falan enteresan vuruşlar yapıyor.
Ya ben şunu söyleyeyim.
Attığı gol, ikinci yarıda vurduğu direkten dönen top hep aynı bölgeye vuruyor topu.
Ben Fenerbahçe Onana'nın performansını gördükten sonra Fenerbahçe 6 ayı çok ucuza satmış, onu söyleyeyim. Yani.
Ama şans da vermiyorlar ya. Bir de İngiltere'de, Fransa'da yabancı olduğun zaman ve az rakama transfer olduğun zaman özellikle oynama şansın her zaman az oluyor. Yani kendini ispat etme. Şimdi Onana da yabancı ama 60-70 milyon eurolara gitti Manchester United'a. Yani şimdi Altay'a da 30-40 falan verselerdi Altay'ı oynatırlardı. Şimdi Altay Fenerbahçe'de zaman zaman yedek kalıyordu. Ucuza geldi falan. Onun için bir de şey abi, İngiliz değil yani. İngiliz tabii olsa tabii şans verirler. Türk olduğu için. Sonuçta dünyanın her yerinde özellikle İngiltere ve Fransa'da milliyetçiliği çok yaparlar yani bu konuda.
Kerem Aktürkoğlu'na ne diyeceksin?
Ya Kerem
bu kadar çok eleştiriliyor. Ve pes etmiyor, mücadele ediyor. Golden sonra da bir tepkisi vardı aslında.
Evet, taraftara bence tepkiydi.
Yani çünkü çok eleştiriliyor. Ve yine çıktı, golünü attı.
Attı gol, inanılmaz gol yalnız.
Bence Kerem Aktürkoğlu'na zaman zaman avukatlığını yapıyorsun diye eleştiriyorlar beni ama sahip çıkması lazım Galatasaray
burada
taraftan.
Burada hep dile getiriyoruz Anacı. Yani burada hep söyledik. Haksız yere eleştiriliyor diye. Farklı mevkide oynuyor. Tabii aslında onun gerçek mevkinde oynadığı zaman da aslında etkili olabilecek.
Yani Galatasaray'ın girdiği her pozisyonda Kerem var. Atıyor, kaçırıyor vesaire ama sizi pozisyona sokuyor. Artı Galatasaray dünkü karşılaşmayla alakalı diğer konu. Galatasaray en düşük koşu mesafesine ulaştığı maçı geride bırakmış. Ya Kerem olmayınca önde zaten Zaha, Ziyech, Mertens'le oynadığın zaman o pres gücünü sağlayamıyorsun. Yani hem seni pozisyona sokuyor hem ön alan baskısını, presini çok iyi uyguluyor ve atıyor ya da attırıyor. Yani Icardi maç günü paylaşım yapıyor Kerem Aktürkoğlu ile alakalı, Türk büyücü diye. Ya Icardi boşuna mı Kerem'le oynamak istiyor?
Zaten Kerem girdi, hemen bir iki tane Icardi'yi attı, atmaya çalıştı. Çünkü bak, Zaha oynadığı zaman Icardi hiç pozisyona gelemiyor. Ya şunu anlamıyor insanlar kardeşim, Kerem'i kes. Icardi 5 hafta sonra herkesin eleştirdiği, kardeşim bu adam niye oynuyor dediği bir oyuncu olur. Çünkü Icardi'nin attığı golün %60-70'i Kerem. Bir de ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımada, getirmede tek Galatasaray'da şey oyuncu, orada kreatif oyuncu, taşıyıcı oyuncu Kerem. Doğru. Yani tamam, dün maçın yine son bölümünde saç baş yoldurdu, topu aldı, orta sahada çalınmaya çalıştı, kaptırdı ama Kerem pozisyon kaçırsa da bazen kaptırsa da ama. Abi Kerem önemli oyuncu Galatasaray için. Bak 5 hafta kessinler. Bak ligde Kerem'i 5 hafta kessin Galatasaray, Okan Buruk, Galatasaray Fenerbahçe'nin 6-7 puan gerisinde kalır. Kalır abi, bu kadar basit yani. Çünkü Kerem'i oynatmadığınız zaman hem hücum gücünü düşürüyorsunuz hem Icardi'nin gücünü düşürüyorsunuz. Bu kadar basit yani.
Çok açık. Ve girdi yine, golünü attı. Yani evet. 3-3'e getirdi maçı. Ben açıkçası Okan Buruk'un yani Pendik Spor'la başlayacak olan maç periyodunda Kerem Aslan kesmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki İrfan'ın biraz önce söylediği gibi yani bu oyuncu alışık olduğu bir mevkide de oynamıyor. Ona rağmen mücadele ediyor.
Yaz bir şey söyleyeyim. Hakim Ziyech de var ya dün özellikle
özgüven tamam da
gollerden sonra özgüven bir geldi abi. O kadar rahat, o kadar relax, o kadar gamsız, o kadar sade, basit. Normalde mesela şeyde izledim, Dünya Kupası'nda o kadar çok gereksiz variyete yapıyordu ki mesela Hakim Ziyech. Dünkü maçta acayip basit ve sade oynadı abi. Boya her bindirdiğinde attı biliyor musun? Boya bindirdi attı, Mertens bindirdi attı, Kerem bindirdi attı ki Kerem gol yaptı. Yani hakikaten sahadaki en böyle baktığın zaman yıldız görünümlü oyuncuydu. Bruno Fernandes'le beraber.
Çok net.
Müthiş oynadı abi.
Çok net.
Kerem'i eleştiriyorlar ama yani Kerem'in bakıyorsun 6 gol 7 asisti var. Eleştirilen yani ne bekleniyor mesela?
13 gole katkı.
Yani ligin daha 13. haftası geride kalmış Şampiyonlar Ligi'nde. Yani 6 gol 7 asist, 13 gol katkı. Yani bu artacaktır mutlaka. Daha ileride artacak.
Yani gereksiz yere çok haksız eleştiri alıyor
Şampiyonlar
bence de.
Şampiyonlar Ligi'nde de 3 golü var.
Galatasaray taraftan dediğim gibi sahip çıkması lazım. Yani bu taraftar baskısından, gereksiz eleştirilerden son yıllarda çok futbolcu ayrıldı Galatasaray'dan. İşte örnek sezon başında Berkan Kutlu'yla yaşandı. Yani eleştiriden dolayı artık çocuk psikolojisi bozuldu neredeyse ve gitmek istedi çok açık şekilde. Şimdi benzerini Kerem'de yaşamamak için ve yani dediğin gibi Kerem skor katkısı veren, her girdiğim pozisyonda katkısı olan ve aynı zamanda yerli bir oyuncu. Bir Kerem daha bulabilir misin şu anda kısa vadede Galatasaray'a? Mümkünatı yok ya. Kimi gösterirsin Kerem'e aday, rakip olabilecek Türk futbolunda kanat oyuncusu? Cengiz'i gösterirsin belki.
Cengiz şu anda. Belki iyi performans gösterirse yakın zamanda belki.
Ve Cengiz'i kaça aldın abi?
15 milyon euro aldın ki aldım. Biraz daha performans anlamında ya. Geriye giderken yani. Şimdi bir yükselen bir isim var. Şimdi Kerem gibi bir oyuncu diyelim ki yurt dışında olsa ne kadar bonservis ödeyebilirsin?
İşte onu söylüyorum.
Elindeki bir değere sahip çıkman
net,
lazım.
Net. Kıymetini bilmen lazım yani. Yarın bir gün bu çocuk da ben gitmek istiyorum. Anlaşın X bir kulüple derse ne yapacaksın?
Ona doğru gidiyor bak, açık söyleyeyim bak, ona doğru böyle gidiyor.
Bozuk ya, dünkü
ona doğru gidiyor.
Attığı golden sonra gördün mü yani?
Tribüne sevgisi
hani oldu der gibi yaptı yani.
Evet evet.
Abi bir de şöyle.
Ben buradayım der
son
yani.
4-5 maçta milli maçlarda dahil
yedek kaldı.
Bir sallandığı doğru. Mesela ben de beğenmedim. Mesela Almanya Galler maçında çok silikti. Ama Şampiyonlar Ligi maçında kesme. Şimdi orada tabii her şeyini ortaya koyar. Şimdi lig maçında kes abi. Lig maçında burnu sürt.
Katılıyorum.
Ama Şampiyonlar Ligi maçında kesme adamı. Bir de abi kesiyorsun da yani ondan daha şeyler var. Bir de Mertens. Eyvallah da Mertens son 30 dakika abi. Yani 5 sene önce doğru, 3 sene önce doğru ama şu anki haliyle o fiziksel kapasitesiyle baş edemez. Hiçbir şey yapmadı maçta abi. Baktığı zaman öyle çok öyle yenilir yutulur, elle tutulur.
Ya
çok
bence onda Ndombele ile oynamanın da katkısı var.
Ya doğru, doğru ama bir de arkasında da Ndombele ile oynamanın katkısı var ama Ndombele hazır olmasa Ndombele ve Torreira gibi iki tane defansif oyuncuyla oynuyorsun. Bir de onun artısı da var ama. Şimdi orada yine bir şeyler de yapabilirsin ama yaş itibariyle, fiziksel kapasitesi itibariyle silik de. Yani orada daha farklı bir ön tarafla çıkıp son 30 dakika Mertens'i alabilirdi.
Tabii ben mesela Oliveira'yı da beğendim oyuna girdikten sonra. Yani
tabii
Sergio Oliveira'yı kesinlikle rotasyonda değerlendirmesi lazım.
Bir de 2-3 pozisyonda çıktı, vurdu, denedi. Ondan sonra orta alanda top kaptı, oyun kurdu, önemli işler
ama
yaptı.
Ama şu kıymetli ve değerli Galatasaray için, oyun anlamında bu kadar eleştirdiğimiz Galatasaray, Manchester United karşısında 3-1'den 3'e getirdi maçı.
doğru. Yani Galatasaray'ın maçları bırakmaması, geriden gelmesi, kora kora oynaması, sürekli pozisyona girmesi, araması muhteşem. Ama Galatasaray'ın şöyle bir de şansı var. İki tane mensuniyat maçın Onana vardı. Yani iki maçta Schmeichel olsa...
taktın onu
ya. Taktın ama... Şimdi Schmeichel olsa kalede ya da Neuer tarzı bir kaleci olsaydı... Galatasaray'ın iki Manchester maçta 4 puanı var ya... Ya 1 ya 0 puanı olurdu. Bir de öyle bir artısı da var. Galatasaray'ın öyle bir şansı da var. Onu da değerlendirmek lazım. Ama bu iş deneyim. Yıllardır Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olsaydı... Şu anda gruptan çıkmayı garantilemişti bence şu kadro yapısıyla.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Yalnız dünkü Kopenhag Bayern Münih deplasmanına bir puanla dönmesi işleri tamamen Arap saçına döndürdü. Galatasaray bence
orada da Frappart'ın etkisi vardı.
Galatasaray
kadına hakem orada bayağı bir Bayern Münih'in pozisyonlarını yedi yani. Penaltılarını falan.
Evet. Net penaltısını vermedi
bu Bayern. Bu Galatasaray bir hakemden yedi yalnız Şampiyonlar Ligi'nde.
Peki Bayern deplasmanıyla başlayan evet. Süreçte çok fazla hakem hatasına maruz kaldı.
Ya şu pozisyon mesela offside pozisyonu Manchester'ın neyin olsaydı ben gol verirlerdi. Ben onu net bir
bence
şey
de. Abi lobiler net bak, lobiler
yıllardır Türk takımlarına karşı bir şey var yani Avrupa'da.
İtalyan lobisi, Alman lobisi, İngiliz lobisi çok kuvvetlidir abi. Bir ara Real Madrid Barcelona lobisi vardı. Enteresan.
Tabii.
Şampiyonlar Ligi'nde mesela UEFA sürekli Real Madrid'le Barcelona'yı finalde karşılaştırmak için senelerce var ya can çekiştiler abi. Olmadı biliyor musun? Yani şöyle olmadı. Hep böyle finale denk getirmek için Real Madrid'le Barcelona'yı ki o dönem Ronaldo ile Messi oynuyordu.
Çeyrek yarı finalde hiç karşılaştırmadılar.
Yani hiç karşılaştırmadılar. Ya yarı finalde Real Madrid elendi ya Barcelona elendi.
Ama
abi.
Sonra başaramayınca sanki bir yarı finalde karşılaştırdılar herhalde finale çıkaramayınca. Bir çeyrek finalde mi yarı finalde mi ne karşılaştılar diye hatırlıyorum.
Bir kez yarı finalde diye
bakacağım bir ona öyle hatırlıyorum. Bir kez... Uğraştılar bir olmadı.
Abi o kaç sene evet. Uğraştılar ya 5-6 sene finalde karşılaştırmak için zaten sıcak top soğuk top var biliyorsun.
Tabii
var abi yani adamlar istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Lobileri kuvvetli olan ülkelerde kıyak yapıyorlar abi. Yani sonuçta da Galatasaray'da çıtır çıtır yerler yani normal. Bu arada Kopenhag puan aldı. Galatasaray berabere kalsa dahi bence sonuncu olur. Çünkü ben Manchester United'ın Bayern Münih'i yeneceğini düşünüyorum. Çünkü rotasyonla çıkar Bayern Münih. Manchester United'da ölüm kalım maçına çıkar. O karşılaşmada.
Beraber olursa sonuncu mu oluyor?
Sonuncu oluyor çünkü Kopenhag
ikinci de çıkabilir, sonuncu da olabilir.
Evet evet.
Şöyle şu kadar puan topluyor sonuncu çıkması harbiden.
Şöyle söyleyeyim yani. Galatasaray kazanırsa maçın sonuçları önemli değil.
Önemli değil.
Galatasaray kazanamazsa Manchester kazanamazsa üçüncü. Galatasaray kazanamazsa Manchester kazanırsa sonuncu.
Galatasaray berabere kalırsa Manchester kazanırsa.
Bir de o var.
Manchester bu zaman ikinci oluyor.
Tabii evet, Galatasaray tabii, o zaman sonuncu oluyor.
Sonuncu oluyor.
Sonuncu oluyor. Enteresan yani.
Beraberlikte Kopenhag. Yani tek ihtimalli bir maç Galatasaray.
3 takımda ikinci de olabilir, dördüncü de olabilir abi. Tabii. Enteresan yani. Resmen ölüm haftası. Ne zaman bu maç?
Aralık'ta. 12 Aralık.
Bir de soğukta.
Tabii.
-20'de falan mı oynayacaksınız?
Kopenhag'da Danimarka. Şu anda Fenerbahçe'nin maçı -5 derecede oynanacak. Galatasaray düşün yani.
Galatasaray parkene alışık biliyorsun Atakan abi.
Ama bak Galatasaray'ın şöyle bir artısı da var
takılıyorum
ama.
Takılıyorum bari.
Galatasaray final maçlarını iyi oynuyor abi. Bak mesela yıllarca Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Tamam mı? Şu son 6-7 sene dışında hep yendi. Ama mesela final maçına çıktıkları zaman ya da hani kupa finali, lig finali bilmem ne hep Galatasaray yeniyordu Fener'e. Gitti UEFA Kupası'nda bir kere final oynadı abi Galatasaray gitti aldı. Süper Kupa'da bir defa final oynadı gitti aldı. Galatasaray'ın öyle bir şeyi var abi özelliği. Evet. Mesela abi bu gidip maçta Kopenhag yenebilir abi.
Davinson Sanchez olursa oynarsa yaptı yani herhangi bir sakatlık yaşamazsa Davinson Sanchez stoper ikilisi işte Abdülkadir'le olursa ve hoca da Kaan Ayhan İşte ortada Torreira ikilisi oynarsa
ondan zaten bence dünkü maçtan sonra vazgeçmez artık.
Artık onu oynatırsa bence hani yenme ihtimali olur diye düşünüyorum.
Ve ben çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Forvet hattında da bence Icardi'yi değil de mesela Santafor'da Barış Alper'i falan oynatması lazım koparak deplasmanında.
Peki sen sözünü unutma abi. Sen şimdi dedin ya az önce Fransa, İngiliz, İspanyol lobileri. Dinleyenlerimiz de sormuş. Türkiye'de de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş lobisi var mı diyor.
Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş lobisi üçü arasında hakem yapılan lobide Galatasaray'ın lobisi her zaman artıdır.
Fenerbahçe'de yok onu söyleyeyim.
Ama bir şey söyleyeceğim. Ben 42 yaşındayım. 6 yaşından beri futbol izliyorum. Galatasaray'ın lobisi her zaman fazlaydı abi. Galatasaray her zaman doğru ata oynar abi. Yani her zaman doğru zamanda doğru hamleyi yapar. Sıkıştığı zaman rok yapar, kaleyle şahı değiştirir falan. Galatasaray'ın, bak Galatasaray'ın her zaman lobisi Fenerbahçe ile Beşiktaş'la kıyasladığı zaman her zaman daha öndedir. Ama velakin Avrupa'da da seni çıtır çıtır yerler abi.
Tabii, abi Avrupa'da Türk takımı olduğu zaman tabii lobisi olmuyor. Yani orada İngiltere, dediğin gibi İspanya,
abi
Almanya takımı. Yani çünkü adamlar istiyor ki yani Galatasaray'ı görmekten sonra da kötü de olsa Manchester United'ı görmek istiyor.
Abi Galatasaray
onun elenmesi işine gelmiyor adamın. Tabii doğru. Orada. Yani onu istemiyor.
Şampiyonlar Ligi'nin statüsünü değiştirdi Galatasaray.
Evet.
Biliyorsun.
Tabii canım. Evet.
0-0-3-3'tü galiba.
Tabii Manchester elendi. Ertesi sene direkt katıldı şampiyonlar. Sonra ikinciler de direkt katılmaya başladı. Adam şey yaptı yani Manchester olacağına Galatasaray olacağına Manchester olsun dedi abi.
Onu istiyor çünkü.
Para var. Rating var. Enteresan ama futbolda böyle güzel abi. Bazen sürprizler çıkması. Mesela Dünya Kupalarında mesela geçmişe gittiğin zaman aklında bir Hacili Fas takımı yok mu? Değil mi? Çok yıllar güzel. Önce. Kamerun sürpriz var. Yaptı. Kamerun mesela 42 yaşında peki, Roger Milla. Bir Arjantin maçı, bir İngiltere maçı. Bir baktığın zaman Türkiye dünya üçüncülüğü. Bir Bulgaristan Stoşkov, işte Lechkov gittiler Almanya'yı elediler. Bir Romanya Hacili, işte Kolombiya Cordoba'yı attığı gol. Yani sürprizler daha akılda kalıyor aslında. Canım,
geçen sene Şerif Real Madrid'i yendi.
Tabii abi futbolun güzelliği geçen, bu aslında. Arada sürprizler de olmalı. Daha tat veriyor, daha keyif veriyor. Enteresan bir konu. Fenerbahçe durumlar ne? İrfan.
Fenerbahçe bugün önemli bir maça çıkacak. Bir puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Gruptan en azından bir puan alırsa ikinci ola çıkacak. Ama Nörşen'de yenerse de gruptan lider olarak çıkmaya onun yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Tabi bu maç öncesi Fenerbahçe'de 11 tane eksik var. Onu söyleyeyim yani gerçekten Fenerbahçe'de 23 kişilik listenin yarısı, yani UEFA'ya bildiren 23 listenin 7 eksik var sakatlıklar nedeniyle. 4 oyuncu da kadroda UEFA listesinde yer almıyor. Samet, Mert, Mödür, Bartu, Emre Mor UEFA listesinde yer almıyor. Sakatlıklar bulunan Jiku, Beka, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Hürriyet, Zayş da kafilede yer almadı. Yani bugünkü maçın kadrosunda yoklar. Dolayısıyla hoca teknik direktör İsmail Kartal rotasyon yapacak ama dar kapsamlı bir rotasyon yapmak zorunda kalacak ve Fenerbahçe'de taşlar yerinden neredeyse oynuyor. Sağ dizilişi komple değişebilir bu maçta. Yani çünkü Ferdi de sakat. Dolayısıyla sol elinde şu anda mevcut kadro içerisinde UEFA'ya bildiren liste içerisinde stoper yok. Spartak Dinamo maçında olduğu gibi 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek büyük ihtimalle stoperde oynayacak ama yanındaki isim eğer Osterberg'de olursa o zaman sol bekte genç bir Ahmet Necat var yine 17 yaşında, ya onu oynatacak ya da Osterberg'i sol beke çekip orta sahadan Crespo'yu stoper mevkine, Crespo ya da İsmail Yüksek stoper mevkine çekme ihtimali var. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın da aslında oyun içerisindeki hamleleri oldukça daraldı sakat ve eksikler nedeniyle. Çünkü orta sahada da Mert Hakan ve Fred yok listede. Zayş da yok. 3 tane orta saha oyuncusu da UEFA listesinde yer almıyor sakatlıkları nedeniyle.
Ya Fenerbahçe bu maçı kazanması biraz sürpriz gibi. 9 eksikler.
Evet 11 eksik yani toplamda.
Tabii 11 eksik. Ya. Sürpriz olur. Yani Fenerbahçe sürpriz olur. Büyük başarı olur. Yani gidip -5'le deplasmanda.
Bir de sağ zemini sentetik çip.
Rakip kaçıncı?
Rakibi şeyine bakmadım ama yani Fenerbahçe bence orada en çok zorlayacak hava.
İkinci abi.
Hava şartları. Çünkü hatta
şu an lider Fenerbahçe.
Lider Fener ama 9 puanla Norwich'ta 7 puanda kazanırsa
9-7-6.
Bir önüne çıkıyor.
Evet yani Fenerbahçe mutlaka.
Peki, bu nasıl bir isim bu ya? Ne kadar sessizler yan yana abi. Garip ne? Vikikler de ne enteresan abi bak. DSJ sessiz, Orada A ile zaten birleşik böyle şey kuyruklu yazılıyor Vikik şeyinde. Enteresan abi. Telaffuzları da zor, yazılışları da zor abi. Garip yani.
Ya orada mesela İrfan'ı da, İrfan Can Kahveci'yi de yine orta sahaya çekebilir hoca. Yani o bölgede kanatta Cengiz'i görevlendirip İrfan Can Kahveci'yi Crespo, İrfan Can, Şimanski orta saha üçlüsü yapabilir ki benim beklentim o şekilde. Yine King iyileşti. King'i solda değerlendirebilir. Sağda Cengiz, ileride ise Başşuay'ı muhtemel 10 bini bekliyoruz ama savunma dörtlüsünde de solda Osterwold'e Yusuf Akçiçek stoper, yanında Crespo, sağda da Osayi Samuel bekliyoruz. Tabii ilk kalede de İrfan Can'la Eli Bayat olacak. Altyapıdan da 6 isim var yani. Bu oyuncuların hepsi de 17-18 yaşında oyuncular. Fenerbahçe adına önemli bir karşılaşma. Çünkü lider çıkarsa Şubat ayını boş geçecek. Ama lider çıkmazsa, yani grubu ikinci tamamlarsa, her halükarda gruptan çıkar Fenerbahçe. Son maçı Sarktı'nın davayla Saracoğlu'nda. Ama şu var, lider çıkması halinde Şubat ayını boş geçecek ve daha nispeten daha kolay rakiplerle karşılaşacak bir üst turda. Ama diğer taraftan eğer ikinci tamamlarsa da bu sefer UEFA Avrupa Ligi'nden elenen takımlarla karşılaşacak ki daha nispeten daha güçlü takımlarla karşılaşacak. Dolayısıyla Fenerbahçe adına önemli bir karşılaşma. Tabii maçın sentetik çimde oynanacağını da bir parantez açmak lazım. Hava sıcaklığının -5-6 derece olması bekleniyor. Dün oradaki arkadaşlar görüntüde geçmişlerdi. Zeminde kar temizleme çalışmaları da yapılıyor. Dolayısıyla karlı, kar yağma ihtimali de yüksek. Ve sert bir zemin olacak. Onu söyleyen futbolcu. Hatta İrfan Can'ın, Eli Bayat'ın dün bir şeyi vardı. Dün basın toplantısında açıklaması vardı. İşte sert bir zeminde oynayacağız. Tabii yani kurtarışlar esnasında belki bir yerlerimiz ağrıyacak ama buna değecek, değecek dedi.
Şu an benim arkadan da fotoğraflar geliyor. Dostumuz tır şoförü dinleyenimiz. Şu an diyor karlı ve yağışlı ama haftaya tekrar 5-10 derece düşecek diyor Galatasaray maçında ama bugün kar varmış.
-5 derece haftaya Galatasaray maçında düşerse -10 mu olacak yani?
Ya 5-10 derece düşecek diyor yani. Abi orada -5 dereceye çıkacak.
-5 orada sıcak abi. Tabii. Onlar -5'e dışarı çıktığı zaman ne güzel bugün hava çok güzel falan güzel, diyorlar.
Aynen. Yani.
Bir de güneş vuruyorsa -5'te o ikimiz ısıttı biraz güneş yiyelim D vitamini alalım diyorlar.
Ya dün konuştuğum işte oradaki arkadaşlarla şey diyorlar çok soğuk abi dışarı çıkamıyoruz diyorlar. Öyle söylüyor. Bizimkiler buradan gittikleri için.
Ya çok enteresan, ben bugün şeye gittim. Tromso Beşiktaş maçına gittim.
Of.
Yazın gittim. Yarım saat bir karanlık oldu abi. O karanlık da zifiri karanlık değil yani, hafif böyle puslu.
Yaz aylarında mı gittin?
Tabii yazın gittim abi. Tabii. Yarım saat karanlık ya oluyor olmadı. Hiç hava kararmıyor zaten.
Gün aydınlandı.
Evet gün aydınlandı. Psikolojim bozulur ha.
Şöyle söyleyeyim. Ben de biz de Molde Fenerbahçe için Molde maçına gitmiştik. Aralık ayındaydı. Yine bu aylardı. 3 saat gündüz oldu yani, öyle söyleyeyim.
Tabii.
Yani saat 9.10'da kalktı mesela, 10'da hava karanlıktı. 10'da kalkıyorsun hava karanlık. Ve hiçbir zaman böyle gün aydınlık bir gün gökyüzü göremeden saat 2.30'da tekrar hava kararıyordu.
Bir de kışında tam tersi abi.
Evet yani psikolojim bozulur yani.
Kışında yarım saat ya gündüz oluyor ya olmuyor herhalde.
Öster-Şuns maçında aynı şeyi yaşamıştık. Playoff ön eleme maçı. Yazdı. 2 saat falan anca hava karardı.
Değil mi? Tudor o da zifiri yani. Değil ama. Zifiri olmuyor.
Yok. Zifiri değil, aynen öyle.
Zifiri olmuyor ama bir balık yedim orada. Var ya, böyle bir balık yok ya. Ali Naci. Böyle bak inanılmaz.
Olsun abi.
İnanılmaz böyle bak, böyle lezzetli, böyle yağlı.
Ne balığı yedin?
Ya balığın ismini unuttum da böyle bir balık yok ya abi. Tam orada şimdi.
Biz Norveç'te somon yedik.
Buzlu soğuğu da yiyor ya. Dip balığı böyle yağlı, öyle lezzetli ki inanamazsın ya. Acayip.
Bak Danimarka'dan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Buralar sıcak bu hafta diyor. 0 dereceymiş.
Ha 0 derece sıcak. Sıcak güzel.
Tıkılıyor ya. Kar yağışı var tabii.
Yalnız 2 gündür inanılmaz fırtına var ya Türkiye'de.
Evet çok kötü.
Bir de maalesef. Dünya genelinde denizler acayip taştı abi. Her yerden videolar geliyor. Mesela Hırvatistan'da deniz taşmış. Antalya'da taşmış.
Giresun'da,
Karadeniz, Marmara inanılmaz.
Dava yani. Kendi olanı geri alıyor denizler abi.
Denizler taşmış yani, garip.
Ama işte oralar çoğu, mesela Giresun'da olduğum için biliyorum. Yolların hepsi doldurma. Deniz doldurma. Dolayısıyla hep şey derler. Normal deniz dolduğu yere alır derler. Alır derler. Yani o sahil yolunu kullanamadı araçlar yani bu fırtına nedeniyle. Yani Fenerbahçe'ye gelirsek aslında burada iki tane oyuncu var işte. Hem İrfan Can Kahveci hem de Başşuay'ı. Eğer ya bu iki oyuncu da şu anda Fenerbahçe'nin, Başşuay'ı Fenerbahçe ile Avrupa kupalarındaki 7. golünü 7 golü var ve dolayısıyla en golcü oyuncular arasında yer alıyor. İlk 10 oyuncu arasında yer alıyor. Eğer 8 bir gol daha atarsa Cemil Turan'ı yakalayacak.
Başşuay mı yakalıyor?
Başşuay'ı.
Ya şaka gibi ya. 8'i. Adam 2 senede var ya bak. Hatta ilk 11 oynamıyor abi adam. Ama sürekli yedek yani.
Şöyle söyleyeyim. Geçen sezon 3 golü var Avrupa Kupalarında. Bu sezon 4 golü var. İnanılmaz. Bütün gollerini de Avrupa Kupalarında kaydetmiş. Dolayısıyla 7 golü var ve Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki en golcü oyuncusu, golcü oyuncular arasında yer alıyor. Alex ilk sırada 15, Tuncay Şanlı 12 golü var. Semih Şentürk'ün 9 golu var.
İrfan yani 2 sene daha Batshuayi kalırsa geçer yani.
Geçer, geçebilir yani Avrupa'daki şey.
Ama kalmaz büyük ihtimalle.
Kalmaz, yok Batshuayi kesin gidecek artık onu söyleyeyim. Tamam. Yani oyuncuyu da Fenerbahçe bir şekilde yollarını ayırmak istiyor ama oradaki en önemli sorun oyuncunun Fenerbahçe'nin aldığı yıllık yani ücret, yüksek ücret.
Ne kadar alıyor?
Yani 3 milyon, 3,5 milyon, 3 milyon euro'nun üzerinde az civarında alıyor. Dolayısıyla şimdi oyuncuya istediği yani isteyen kulüpler bu oyuncuya bu rakamı vermek istemiyor. Dolayısıyla oradaki en büyük sorunlardan bir tanesi oyuncunun Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücreti kendisini isteyen kulüplerden de talep etmesi. Ama Fenerbahçe'de bir şekilde yoldan ayırmak istiyor. Çünkü son maç Fatih Karagümrük maçında oyuna girdikten sonra 15 dakika neredeyse sahada yürüyordu. Yani hiçbir şekilde topa müdahale yapma. Yani kafada tamamen Fenerbahçe'yi bitirmiş gibi bir havası var.
Fenerbahçe'nin Nelson'u diyebilir miyiz?
Afrika menşeli oyuncularda, bak Afrikalı menşeli oyuncularda şimdi insana yanlış anlamasın, ırkçılık falan yapmıyoruz abi. Şeyden bahsediyorum yani.
Mantalite.
Mantaliteden bahsediyorum. Abi bir otorite ve disiplin problemi var abi. Var yani. İyi insan da olsalar, kötü insan da olsalar maalesef abi bu otorite problemi, disiplin problemi oluyor. Bir de çok fazla aldığınız zaman bu Afrikalı oyuncuları, şu Kuzey Afrikalı daha fazla oluyor. Maalesef ya Drogba tarzı oyuncuda çok az buluyorsunuz abi. Profesyonel. Anladın? Mesela Eto bile sorumluydu abi. Dünya yıldızı bir adam Eto, Samuel Eto. Ama sorumluydu. Onun için problemsiz bir Afrikalı oyuncu çok az yani. Maalesef öyle.
Tabii.
Ahmet Hasan'ın bir hikayesi var.
Akıllı olanları Fransa kapıyor abi.
Evet.
Akıllı olanları onlar kapıyor yani.
Mesela şeyde de öyle sıkıntı vardı. Ahmet Hasan'da.
Sömürmüşler zaten. Sömürmüşler.
Mısır'da bu Afrika'da en iyi futbolcu seçildi tamam mı? Mısır kupayı almıştı. Bu geldi böyle havalarda falan Lucescu falan döneme. İşte tebrik falan filan bekliyor falan. Böyle çok da tebrik falan da olmadı. Geç geldi çünkü kampa. 3-5 gün geç geldi. Sonra hoca onu tahtaya ilk 11'e yazdı. Ahmet Aslan geç kaldı şeye, toplantıya. 2 dakika. Tam böyle Lucescu siliyor Ahmet Aslan ismini. Başka oyuncuyu yazıyor. Hoca geldim niye siliyorsun beni diyor. Geç kaldın diyor. Ama diyor Sergen her hafta geç kalıyor diyor. Sen Sergen misin diyor. Ya inanılmaz ya. Yani Afrikalı oyuncularda böyle problem var abi. Enteresan. Ne olur sence Fenerbahçe maçı? Norşland maçı. Doğru mu telaffuz ettim?
Evet.
Çok bence Norşland.
Norşland.
Nasıl acaba bilmiyorum ki. Danimarka'dan dinleyenlerimiz var, yazarlar bize şimdi.
Çok fazla eksik var. Yani o yüzden bir puan iyi olur diye düşünüyorum.
Ben beraberlik benim için yani iyi puan olur.
İyi değil mi?
Tabii iyi puan olur. Yani gerçekten çok eksik var. Sadece yani hep stoperde sıkıntı var diyorduk. Bu sefer Ferdi de sakatlanınca savunma ve orta saha yani hem savunma hem orta sahada da büyük sıkıntı oluştu. Dolayısıyla Fenerbahçe için gerçekten bir puan iyi puan diye düşünüyorum.
%100 11 eksikle deplasmanda yani mükemmel olur.
Spartak Trnava'yı yenersin. Gruptan yine lider çıkarsın ama orada alınacak bir puan ki Dortmund'da son maçta iki tane en önemli oyuncu, hani ilk 11'in değişmez oyuncusunu son maçta oynatmadı hoca. Rakip takımı tehlikeli.
Sağlam bilenmiş yani bu maçı.
Tabii onlar da Fenerbahçe maçını kazanmak için sahaya çıkıyorlar. Çünkü kazanırlarsa onlar da liderlik yolunda önemli bir avantaj elde edecek.
Evet, Nohşelen'miş bu arada. Nohşelen yumuşak G ile. Nohşelen. Evet, biraz zor ama bir artık biz Nohşelen'e alıştık tabii.
Ya 4 tanesi listede yok, 7 tanesi sakat. Tabii. Artık Fenerbahçe için de şöyle durum var. Şimdi Sivas'ta oynayacak. Bu maçın hemen Palatesi günü. Sivas'ta yükselen bir performansı var. Trabzon maçında yaşadı, niye oynuyor?
Soğuklar başladı.
Evet. Yok, burada oynayacak bu maç.
Burada
Saracoğlu'nda
oynayacak. Gerçi burada da soğuklar başladı, problem yok yani.
Ama onun ardından hemen Beşiktaş derbisi var. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin de yoğun şey bir fikstürü var. Sakat oyuncular var. Oyunculara çok risk etmek istemiyorlar. Şimdi bu maçta Fred istese teknik heyet bu maçta görevlendirebilirdi, oynayabilirdi ama oyuncunun sakatlık riski söz konusu, o yüzden de Sivas maçına sakladılar. Şimdi sakatlarla ilgili de söylersek, sakatlarla ilgili işte Fred'in Sivas maçında kadroda olma ihtimali var. Ama hani risk Beşiktaş derbisinde düşünerek %100 hazır hale getirmek için saklayabilirler. Kadroda olur, sonradan oyuna dahil edebilir. Ferdi'nin Sivas Spor maçında riske edilmemesi söz konusu. Onun da aslında Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi. Oyuncu sakatlanıyor ama sakat sakat oyuna devam ediyor. Ferdi de Fatih Karagümrük maçında 70. dakikada baldığında bir darbe aldı ve neredeyse 20 dakika sakat sakat devam etti ki maçın yani şimdi sekerek oyundan yürüdüğünü gördük. Dolayısıyla aslında burada işte Bekao'nun bir örnek vardı. O da oyunda sakat sakat devam etti. Sakatlığı çok daha ciddileşti. Şimdi Fred dönecek Sivas maçında. Ferdi'nin dönmesini bekliyoruz ama yoğun bir tedavi uygulanıyor. Yine sakat oyunculardan Jiku Sivas maçında risk edilmeyecek. O da Beşiktaş derbisine tam olarak %100 hazır olması isteniyor. Çünkü onun da bir kırık söz konusuydu. Metastas sağ ayak metastas kemiğinde. Oyuncunun aslında sahaya dönüşü bir aylık bir süreç gerektiriyordu. Çünkü kırıkın iyileşmesi yine bir 4-6 hafta arasında gerçekleşen bir olay. Oyuncuyu risk etmek istemiyorlar çünkü eğer sakatlanırsa yeniden nüksetme ihtimali, yani bir sıkıntı olma ihtimali söz konusu. O yüzden derbiye hem Fred'i hem Jiku'yu hem Ferdi'yi, yani 3 oyuncuyu da, en önemli ilk 11'in 3 değişmez oyuncusunu da derbiye, Beşiktaş derbisine saklayacak gibi gözüküyor Fenerbahçe.
Beşiktaş Kulüp Brugge maçı. Beşiktaş 1 puanı var. Kulüp Brugge'un 10 puanı var. Lider Kulüp Brugge, ikinci Bodo Glimt, üçüncü Lugano ve sonuncu Beşiktaş. Ne olur? Kazanabilir mi? Lider yenebilir mi sizce?
Yok.
Yenemez mi?
Kesin. Yani net bir şekilde söyleyeyim, yenemez yani.
Yani bence
Beşiktaş'ın da önemli eksikleri var ama Atakan, onu da söylemek lazım. Hatta Rıza Hoca'nın da açıklaması vardı. Bazı oyuncuları oynatmayacağını söyledi oyuncu.
Zaten evet. Bu maçta amaç artık kazanmak değil, yani havlu atmışsın. Genç futbolculara şans verirse bence çok daha sağlıklı olur.
Bence Semi daha çok oynatması lazım Rıza Çalınbay'ın ve Beşiktaş'ın. Yani çünkü Semi gerçekten önemli bir oyuncu olabilir. 5-6 maç oynattığınız zaman önemli meziyetleri var ve bu oyuncu oynadıkça kendini bulabilir. İlerleyen süreçte, şimdi Avrupa'da tabi isim, belirlenen isim işte liste vesaire, onlar etkili oluyor. Genç futbolcuya çok fazla oynatamıyorsunuz ya da listede olmayan futbolculara yer veremiyorsunuz ama bu genç oyunculara, özellikle Semih'e ligde daha çok şans vermesi lazım Rıza Çalınbay'ın. Gitti milli takımda U19'da 2 tane gol attı abi. Ve enteresan goller attı yani. Hatta 3 tane gol attı. Bir maçta 2 tane attı, bir maçta 1 tane attı. Onun için daha çok şans vermesi lazım. Yavaş yavaş kazanmaya başladı Beşiktaş. 1-0 gidiyor. Ama çok iyi oynuyor mu? İyi oynamıyor. Kötü oynuyor. Çok böyle tatmin edici bir oyun yok. Çünkü Beşiktaş'ta elle tutulur bir önemli yıldız oyuncu yok. Yani ya bugün Beşiktaş'ın maçına gideyim de şu oyuncuyu izleyeyim diyeceğim bir futbolcu yok Beşiktaş'ta.
Kulüp Brugge'den izleyeceğim. Benim Kulüp Brugge'da 17 K diye bir adam var abi. Sen de onu izle istersen. Bence 2-3 sene sonra City'de. O öyle mi diyorsun? Diyorsun? Müthiş bir stoper. Onu izleyeceğim. Bugün umarım bir sıkıntı olmaz, oynar.
Ne oyuncunun adı?
17 K.
Hangi mevkide?
Stoper.
Stoper.
21-22 yaşlarında genç bir kardeşimiz. Afrikalı, Nijeryalı.
Hadi bakalım görelim. Nasıl yorumluyorsun sen İrfan Beşiktaş'ın son durumuna? Bir de 2 hafta sonra da Fenerbahçe'nin şanssızlığı şu. Beşiktaş'ın sezon maçı olacak, Fenerbahçe maçı.
Ya şöyle söyleyeyim.
Her şeyini ortaya koyacak.
Ya bir de Rıza Hoca ile zaten Fenerbahçe'ye her zaman ters gelen bir teknik adam.
Aynı hem zamanda futbolculuğu döneminde.
Teknik adamlığı döneminde de ters gelen bir teknik adam. Aynı zamanda Fenerbahçe Beşiktaş derbileri ben skor tahmin edemiyorum. Yani Beşiktaş çok eksikle çıktığı maçta da Saracoğlu'nda Fenerbahçe'yi yendi. Hatta Necip yanılmıyorsam yine stoper oynamıştı o maçta. Yine 4-5 önemli eksiği vardı. Fenerbahçe'yi yendi. Dolayısıyla zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin derbi anlamında düşünürsek, Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş derbisini. Tabii onlar Beşiktaş'ta yeni yönetimiyle beraber ilk derbisine çıkacak. Dolayısıyla onlar hiç futbolcuların da ayrı bir tekniğiyle, ayrı bir motivasyonu, futbolcuların ayrı bir motivasyonu olacaktır. Onlar da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi yenerek yeniden bir çıkış yakalayacaktır. Çünkü 3 puanlık sistemde her an her şey olabilir. O yüzden de şunu net bir şekilde söyleyeyim. Zor bir karşılaşma olur Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Ama Fenerbahçe'de Fred'in, Jiku'nun ve Ferdi'nin de yani dönmesiyle beraber Fenerbahçe'nin eski performansına ulaşacağını düşünüyorum. Yani tam kadro en azından ideal 11'inden ideal 11'iyle Fenerbahçe sahaya çıkarsa derbiyi de kazanabilir diye düşünüyorum ben. Ama Kulüp Brüj maçını konuşursak, Kulüp Brüj maçında yani ben Kulüp Brüj Beşiktaş'ın ilk maçını izledim. Yani Kulüp Brüj gerçekten çok iyi performans ortaya koymuştu. Yani ben Beşiktaş'ın puan alırsa, en azından bir puan alırsa çok büyük başarı olarak nitelendiririm ama yenme ihtimalinin çok çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum.
Derbide mi?
Kulüp Brüj.
Ha, Kulüp Brüj tabii canım. Rozier, Masuaku, Amartey, Onana, Rashica, Bailey sakat. Salih, Zanettinov ve Gezal'ın durumları maç saatinde belli olacak. Zaten maç saatinde belli olacak diyorsa bu üç oyuncunun ikisi zaten oynamaz. Zaten Gezal oynaması da olur. Necip kırmızı kart cezalısı yok. Tayyip, Emrecan, Umut ve Gökhan statü gereği yok. Muhtemel 11. Mert, Onur, Demirege, Tıknaz, Koley, Tayfur Bingöl, Amir, Chamberlain, Getson, Muleka, Rebic, Cenk. Ya ön taraf baktığın zaman orta saha ön taraf fena değil. Ama geride Koley'in yanında Demirege, Tıknaz oynuyor. Genç orta saha oyuncusu stoper oynayacak. Sol bekte Tayfur Bingöl oynuyor. Yani 5 yaşın işi zor.
Çok zor.
Çok zor yani. Nasıl bir 11 çıkacak anlamadım yani.
Enteresan. Evet. Onur Sağbek, Demirege, Tıknaz, Koley, Tayfur, Amir, Chamberlain, Getson, Muleka sağda, solda Rebic, forvette Cenk. Orta sağ forvet yine idare eder de.
Peki defans. Aboubakar niye oynamıyor abi?
Aboubakar disiplinsiz hareketler yapıyor. Parasını almadığı için, şimdi bir de başkan değişim var ya, Ahmet Duşebi'de paraları ödemiyor tabi. Ödemediği için de Aboubakar da parasını almadığı için oynamak istemiyor.
Yeni bir teklif gelmiş olabilir, devre arası yaklaşıyor.
Tabii tabii. Yani. Bir de Aboubakar parayı seviyor. İyi para teklifi geldiği zaman zaten gözü başı oynuyor. Ayrıca ve de şimdi şöyle bir durum da var. Oynadığı takım zirveden uzaklaştığı zaman ve yanındaki oyuncular yeterli kalitede olmadığı zaman Aboubakar bir anda gitmek istiyor abi. Öyle bir durum var. Aboubakar'a güvenip yola çıkmayacaksın.
Evet.
Önemli bir oyuncu.
İkinci kez.
Evet, önemli bir oyuncu. Kadroda olması gereken bir oyuncu ama Aboubakar'sız da bir plan yapacaksın ki Aboubakar oynamadığı zaman da terse düşmeyesin.
Abi nasıl acil ihtiyacı oluyor bu Aboubakar'ın? Yani milyon dolarlar kazanmıyor mu bu adamlar?
Abi adamın umurunda mı abi?
Bahane mi yani acil ihtiyaç?
Abi umurunda değil ya, ne olacak abi? Yani adam diyor ki kardeşim ben bu işi ne için yapıyorum diyor. Para için yapıyorum diyor. Beşiktaş'ta doğmadığım için, taraftar olmadığım için, ben profesyonel olduğum için beni paramı vermezseniz oynamam diyor.
Var böyle oyuncular.
Ya bir de şöyle bir şey de var abi. Şimdi lider yönetici olursa, lider yönetici oyuncuyu bir şekilde mutlu ve tatmin eder abi. Şu Umut Güner ne yapıyordu? Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile beraber Talisca'ya açıktan prim veriyorlardı. Hatta parayı veriyorlarmış, gol attınca sana vereceğiz diye alıyormuş, donuna saklıyormuş abi parayı, diğer oyuncular görmesin diye. İçine sokuyormuş falan böyle Talisca. Ama Talisca gol atıyordu abi. Sana Şampiyonlar Ligi'nde, ligde iş yapıyordu. Sergen Yalçın'ı Hüsnü Güler'i öyle oynatıyordu. Diyordu ki gol at sana bu kadar prim, şu kadar prim. Abi yıldızı besleyeceksin abi. Yıldızı motive edeceksin.
Tabii canım.
Şimdi Icardi'yi motive edeceksin abi sen. Çünkü Icardi gol attı, şampiyon oldun abi. Icardi gol attı, Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. İşte Icardi'yi biraz daha mutlu edeceksin. Biraz antrenmanlara da çıkacak. Abi adam dombili gibi ya. Yani böyle çok fazla kiloları var. Fiziksel kapasitesi yetersiz.
Evet, iyi.
Yani ikili mücadelelerde.
Van'da getireceksin.
Evet, aynen
Avrupa'dayken
öyle.
Avrupa'dayken onun bir performansı düşüyor.
Van'da gittiği anda Icardi hemen gece hayatına atılıyor abi. Van'da ile özel sözleşme yapacaksın abi.
İnce bir konu.
Ya primi bir ona vereceğim, bir ona vereceğim abi. Öyle de bir durum var. Yani 5 yaşın işi zor. Hasan Adat'ta Serdar Adalı.
Evet, seçim ne olur?
Abi şöyle. Bana vizyon olarak, hazırlanma olarak
Hasan Arat.
Proje olarak Hasan Arat bir adım iki adım önde geliyordu. Dün bir Serdar Adalı bir açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı'nın hemen yakınında bir arsa var. Orayı alacağız.
Maden sahası.
Evet, orayı alacağız. Orayla anlaşmalar yapacağız. Görüşüyoruz. Son düzlüğe geldik. Son aşamaya geldik. Burayı Beşiktaş'a kazandırıp buradan 200 milyon euro Beşiktaş'ın kasasına para sokmayı planlıyoruz dedi. Eğer bunu yaparsa Serdal Dalı öne geçer. Herkesin gözünde ve nazarında. Ama şunu da söylüyorlar. Bu Serdal Adal'ın projesi değil de Ahmet Doğu Çebi yönetiminin ve Serhan Çetinsay'ın projesiydi diyorlar. Daha buralarıyla alakalı izin de alınmadı. Herhangi bir anlaşma da yok diyorlar. Bilmiyorum, burayı başkan olan sahiplenebilir, yapmaya çalışabilir Serdal Adal, Hasan Arat. Beşiktaş hakkında hayırlısı olsun. İki aday da bence değerli bir aday. İkisi de Beşiktaş'a çok büyük katkılar verdi. Bir tanesi Süleyman Seba döneminde görev yaptı. Başarıları var. Tam bir yönetici portföyü. Tam bir başkan profili Hasan Arat. Serdal Adalı iyi bir futbol şube sorumluluğu yaptı. Önemli oyuncuları kazandırdı. Onun dışında Beşiktaş için hapis yattı. Ki bunu hiçbir zaman deklare edip oy almaya kazanmaya çalışmadı. Bunu hiçbir zaman dile getirmedi, diline dolamadı. Ve değerli bir kişi yani. Serdal Adalı da iyi bir insandır. İkisi de bence kazanırsa, ikisinden birisi kazanırsa Beşiktaş'a katkı verir diye düşünüyorum. Ama hangisi daha fazla başarılı olacaksa o gelsin tabii ki de. Ama dediğim gibi Hasan Arat vizyon olarak bir adım önde gibi duruyor. Ama benim yaptığım istihbaratlara göre çok Serdal Adalı'ya destek var. Hem Yıldırım Demirören tarafından.
Fikret Orman.
Fikret Orman. Ya Fikret Orman, ben kimseye desteklemiyorum dedi ama çok inandırıcı değil.
Ahmet Mürçebi.
Ben Serdal Adalı'yı desteklediğini düşünüyorum. Ahmet Mürçebi iki adayın da kazanması halinde başarılı olma ihtimalini ya da başarılı olacaklarını ya da olmalarını düşünmüyor ve istemiyordur. Yani çünkü
Hasan Arat programda şey dedi, Serdal Bey dedi, Ahmet Nurşevi'nin devamıdır dedi.
Yani öyle diyor çünkü oradan oy kazanmaya çalışıyor. Tabii doğru, ben de aday olsam ben de onu söylerim yani oy almak için. Çünkü onu dediğiniz anda, çünkü bak Hasan Arat oradan başkanlığı kaybetti, biliyor. Süleyman Seba çıktı, dedi ki benim bir tane oyum var, o da Hasan Arat'a dedi. O açıklamasından sonra Hasan Arat seçimi kaybetti, Serdar Bey'i kazandı. Biliyor ki böyle açıklamalar, böyle devamı olan bir yakıştırmalar, benzetmeler o adayı bir anda geri plana atıyor.
Kongreyelerin biraz Ahmet Nurcebi'ye tepkisinden faydalanmak.
İşte. Tabii aynen.
Ama
öyle.
Şey var, bakarsın Hasan Arat Süleyman Seba ekolünün devamı gibi. Hani aslında ondan geliyor. Tabi Serdar Adalı da senin de bahsettiğin gibi 3 Temmuz kumpası, hatta onun bugün bir açıklaması vardı medyada yansıyan. Mesela 3 Temmuz'da yaşadığımız kumpası UEFA'da iyi anlatamadık ifadesini kullanıyor ve başkan seçilirsem Fenerbahçe ile 2011 Süper Kupa maçını oynamak istiyorum demişti. Bununla ilgili Serdar Adalı'nın açıklaması var. Ben bu açıklamayı da önemli buluyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü yani federasyonun bu konuda neden halen harekete geçmediğini de bilmiyorum. Yani 3 Temmuz kumpas oldu, ortaya net bir şekilde çıktı. Şampiyon belli. Fenerbahçe şampiyon, 2010-2011 şampiyonu ve Beşiktaş'ın da o zaman Türkiye Kupası şampiyonuyla. Dolayısıyla bu kupanın oynanması gerekiyor. Serdar Adan'ın da bu açıklamasını ben çok yerinde buluyorum, onu söyleyeyim.
Üç Büyükler devam ediyor.
Evet. Manchester United maçının pozisyonlarını izliyoruz biz, reklam izliyoruz. Arasında şu anda.
Angelino yalnız hakikaten maşallah var. Ne ofansa ne defansa hiçbir şey yapmıyor.
Hiçbir yerde yok.
Ya, hiçbir yerde yok.
Yani her rakip Galatasaray'ın sol tarafının zayıf karnı olduğunu biliyor. Manchester United da o bölgeden iki tane gol buldu. Bir de Angelino'yu Zaha ile aynı kanatta oynattığınız zaman çok daha büyük aksıyor. Zaha yardıma gelmiyor. Angelino defansif aksiyonlarda çok zayıf bir bek oyuncusu. Burada sanki Galatasaray için en hayırlı olacak şey Angelino'nun ara transfer döneminde ayrılması ve transfer olması. Çünkü Ajax kulübünün Angelino'yu istediğine dair bilgiler var.
Hollanda liginde de çok rahat oynar zaten.
Evet, Leipzig kulübüyle görüşmelere başlamışlar. Galatasaray için en doğru olay bence oraya aynı birebir Sasha Boy tarzında atletik, dinamik bir bek oyuncusu alması çok doğru olur ama artık Galatasaray'ın sol bek konusunda bir kez daha hataya düşmemesi lazım. Çünkü son çok uzun yıllardır Galatasaray iyi bir sol bek tercihi yapamadı. Yani kanayan yarası yıllardır. Hatırlıyor musun?
Hakan Ünsal'dan beri yok abi.
Hakan Ünsal. Bir de kimi sayarsın belki? Hakan Balta.
Hakan Balta defansif.
Bak başka yok. Ya Galatasaray'ın getirdiği iyi bir sol bek yok. Bence Avrupa'da
Caner. Yok.
Caner kaldı ya. Caner.
Caner defansif. Zaten Caner Ersun Yanal'dan sonra
tabii.
Fenerbahçe'de sol bek oynadı. Ondan önce hep sol önünde oynuyordu.
Yani Galatasaray'ın Avrupa'da hedeflerine ulaşması için işte belki Avrupa Ligi, belki Şampiyonlar Ligi tarihe geçecek başarıya imza atması için bence kesinlikle çift yönlü bir orta saha, çok açık şekilde Melo gibi mücadeleci bir orta saha Torreira'nın yanına, aynı zamanda da çok iyi bir sol bek alması lazım hayal kırıklığına uğramaması için. Angelinho da giderse eğer, Ajax'a transfer olursa %100 oraya Galatasaray ciddi bir bütçe ayırıp sol bek transferi yapacak. Ama şart.
Şart tabii şart. Yani
kimi koysan olmuyor çünkü.
Bir de Galatasaray'ın en büyük handikapı ne biliyor musun? Galatasaray ne yapıp ne edip bir şekilde en azından üçüncü olmalı. Avrupa'dan elenmemeli. Çünkü tabii. Avrupa'dan elenirse
ya şu futbola yazık olur. Hayır, bu mücadeleye yazık olur.
Yazık olur ayrı. Bir de bu kadar geniş kadroyu motive edemezsin. Büyük problemler çıkar.
Tabii.
Oynamayan, dışarıda kalan hizipçilik yapar ve motivasyonu bozar. Çünkü çok geniş kadro. Yani bakıyorsun sağ tarafta Barış Alper var. Hakim Ziyech var. Tete var. Ortada Mertens var. Solda Kerem var, Zaha var, önde Bakambu var, Icardi var, Varda var yani, Halil var. Yani orada iki tane oyuncu problem çıkarsın, bütün takım bozar. Büyük handikap.
Tabii. Çok net. Ya şu anki tabloda dahi hem Avrupa hem lig oynarken işte Bakambu'ya şans veremiyorsun. Zaten geniş kadroyu çok fazla verimli kullanamadı aslında Okan Hoca baktığın zaman. İşte 2-3 maç önce Oliveira çok devre dışı kalmıştı. Mertens değerlendirilmiyordu. Yani bir de ya, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da Galatasaray çok iyi oynadı ya. Kaybettiği 2 evet. Bayern maçı, Old Trafford'daki galibiyet, Kopenhag ve Manchester United maçlarında geri dönüşler, 3-3'lük sonuçlar. Ya şu takım bence çok açık ve net şekilde gruptan çıkmayı sonuna kadar hak etti. Ya, umarım finali iyi yapar. Dediğim gibi en büyük artısı ve şansı Galatasaray'ın kaderi kendi ellerinde. Son maç kaderini kendi tayin edecek. Başka hiçbir maça bakmadan. Bu bence çok büyük artı bir motivasyon kaynağı olacaktır Galatasaray için. Yani kazanması sürpriz olmaz benim için.
Tabii ki de Galatasaray final maçlarını oynuyor. Benim için de sürpriz olmaz. Hele ama
Bayern, iki Bayern maçında oynadığı futbol ortaya koyarsa ben kazanacağını düşünüyorum Galatasaray.
Okan Hoca ilk şeyde kadroda taşları yeniden oynatmazsa kazanır.
Tabii. Evet.
Bu arada kesin kazanması lazım. Berabere kalırsa dahi dördüncü olur bence. Çünkü ben Manchester United'ın Bayern Münih'i yeneceğini düşünüyorum.
Tabii yani Bayern Münih artık yani zaten ihtiyacı olsaydı dün Kopenhag'da yenerdi Bayern.
Tabii.
O motivasyon bitti artık, onlar başka bir ne diyeyim, üst turu düşünüyorlar, bir sonraki turu düşünüyorlar. O yüzden çok iyi motive olup konsantre olup Galatasaray'ın böylesine 5 maçlık bir performansı başarıyla gruptan çıkarak taşlandırması gerekiyor. Ya öyle bir maç ki 5 maçlık emek heba da olabilir ama hani çile üstüne koyup çok büyük bir zafer ve başarı da ortaya çıkabilir. Yani çünkü gerçekten 5 maçta ben Galatasaray'ın hani Şampiyonlar Ligi'nin hakkını verdiğini düşünüyorum.
Ya dünkü maçla alakalı beğendin beğenmedin başka oyuncu var mı? Hadi Anelino'yu beğenmedik. İşte Okan Hoca'yı eleştirdik.
Bir kere bir numara kötü dedik. Benim bir numaram Torreira. Çok açık.
Muslera'nın hatası var mı? Yok değil mi? Bence de yok.
Ya yok yani ya, Muslera değil.
Kurtardı son şeyde. Aynen. Yani 2-3 tane net kurtardı şut var.
Aynen.
Son uzatmalarda kurtardı pozisyon. Maçın kaderini belirledi.
Sasha Boye zaten her zaman iyi. Artık müthiş. O başka bir seviyede. O,
müthiş.
Yani Premier Lig futbolcusu oldu artık bence o. Çok evet. iyi de bir rakama transfer olacağını düşünüyorum. Şu anda hala kontrat uzatma gerçekleşmedi. Yeni sözleşme imza atmadı.
Süreçten sonra dağıtmaz gibi.
Ve önümüzdeki sezonda ben zaten kadroda kalacağını düşünmüyorum. Dilerim ki Galatasaray Avrupa'da yoluna devam eder. Yoksa aksi takdirde belki ara transfer döneminde de sürpriz şekilde ayrılığı söz konusu olabilir. Çünkü oyuncuyu gerçekten izleyen çok fazla kulüp var. Zaten futbolcu cephesiyle de konuştuğumuzda yeni kontrat için geç kalındığını ifade ediyorlar. Bu saatten sonra ikna edebilir mi Galatasaray bilemiyorum. 1,5 yıllık bir kontratı kaldı. Tabii ki elinin güçlü olmasını istiyor Galatasaray masada. Ama belli ki artık ya şu güzel bir şey. Futbolcu tabii ki daha üst majörliklere gitmeyi hedefliyor. İşte İngiltere başta olmak üzere Fransa ya da İspanya'ya gitmek istiyor. Şu iyi, profesyonelliğini hiç bozmuyor. Bu kontrat süreci onun performansını hiç etkilemiyor. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı.
Profesyonelliği bozmadı zaten belli oyuncular.
Tabii canım.
Kadro dışı kaldı, işte düşünülmedi kadroda ama sonra ilk maçta oynadığı zaman performansını ortaya koydu ve şu anda da ilk 11'in değişmedi. Aslında ne kadar profesyonel olduğu oradan belli oyuncunun.
Çok açık, çok net. Yani kaç tane oyuncu sayarsın dün iyi diye? Kerem oyuna girdikten sonra iyiydi. Oliveira iyiydi. 2. Torreira zaten muhteşemdi.
Hakim Ziye.
Ziyech 2 gol 2 gol 4. Abdülkerim çok iyi mücadele etti bana göre. Yani Sasha Boy zaten iyiydi. Ya onun dışında Mertens Kaan'ı nasıl buldun? Çok etkili olamadı. Yani Kaan'ı da ben çok eleştiremiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Çünkü elinden gelen mücadeleyi performans sergiledi ama Kaan'ın yeri belli ki bu Galatasaray kadrosunda orta saha. Hep zaten geçen sezon da mesela çok fazla unutulmuştu. Çok fazla şans bulamıyordu ama en iyi performansını mesela hiç unutmuyorum. Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra orta saha bölgesinde oynadığında verdi. Yani Kaan belli ki stoperin bir alternatif değil. Ha tamam ligde oynatırsınız Kaan'ı ama Şampiyonlar Ligi'nde olmaz ama Kaan'ın da dünkü maçta ben çok suçunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orta saha çok zayıf olduğu için Galatasaray pozisyon yedi ya da işte stoperlerin ikilisinin hatalarını konuşmaya başladık. Ya Galatasaray zaten en az mesafe kat ettiği maçı oynamış.
Yani Dombele olmayacak gibi arada öyle gözüküyor. Yani orada belli. Hoca ısrar ediyor, zaten onu kazanmak istiyor ama yani sanki ondaki yok, ısrar olmaz. Biraz... Yani ama Galatasaray'a zarar verecek gibi gözüküyor.
Bir laf var yani. Çocuk baştan sakat doğdu. Ndombele'nin transfer hikayesi öyle. Yani Amrabat'ı hedefliyordu Galatasaray. Vesino'yu alacaktı.
Ama Vesino'yu ama taraftar istemedi.
Son gün bonus olarak Ndombele geldi.
O da %100 ben onu tabii. Öyle düşünüyorum. Taraftar istemedi diye.
Ben de aynı fikirdim. Tabii. Gerçi Erden Timur farklı.
Öyle diyor ama Erden Timur öyle demek zorunda oldu şöyle yani diyor.
Çünkü yani, özel uçaklar falan hazırlanmıştı. Tabii. Oyuncu gelecekti. Son anda vazgeçildi.
Ya bir de.
Aslında işte bak taraftarın şimdi, biraz şeyi orada. Ya hoca bunu istiyorsa, Vesino istiyorsa, kendi oyun sistemine daha uygun görüyorsa hocanın kararına saygı duymak gerekiyor.
Daha
işte.
İlk gün hani transfer döneminin bittiği gün Sayın Erden Timur işte Florida basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir yemek yendi. Daha sonra galiba mikrofonlara da onu söyledi. Yani Okan Hoca'nın çok açık şekilde istediği oyun tarzına uygun bir oyuncu olmadığını söyledi Ndombele'nin. Alınan futbolcu evet. için bunu söyledi. Yani Okan Hoca defansif bir orta saha oyuncusu istiyordu. Amrabat ya da Vesino'yu alacaktık ama ikisi de olmadı. Ndombele'yi almak zorunda kaldık dedi.
Çünkü niye? Sağ tarafta Zaha, bir tarafta Tete, kanatlarda işte veya da orada Kerem'i de oynattığınız zaman arkadaki tane sağlam orta saha merkezi, iki tane işte Torreira'nın yanında Vecino gibi sağlam veya işte Amrabat gibi iki tane oyuncu olursa bu sefer orta saha daha güçlü olacak ve ilerideki oyuncular daha rahat hareket edeceklerdi. Bunu biz mesela bu aslında kulüpler transfer sürecinde saklamaya çalışıyor oyuncuları. Yani son dakikaya kadar hani imza anına kadar saklamışlar. Aslında
biz bas mensupları için bu çok iyi değil ama yani aslında kulüplerin doğru bir strateji yürüttüğünü düşünüyorum. Çünkü şu anki sosyal medya ortamında hangi futbolcuyu transfer ettiğin ya isim geldiği zaman beğenmeyen dünya kadar insan oluyor. Hemen kötülemeye başlıyorlar.
Tabii.
İşte ya olur mu? Bu transfer edilir mi diye. Ama bakıyorsunuz şimdi Vecino kendi liginde işte o şu anda takımında iyi bir futbol ortaya koyuyor. Yani gelseydi belki de Galatasaray'a çok daha fazla yararlı olacaktı.
Kesinlikle. Ve yani Sarri de orada şans veriyor.
Yaz bir şey söyleyeceğim. Bayern Münih'in paylaşımı şu anda önüme düştü. Çok iyi ya. Neuer beton örüyor kaleye. Duvar örüyor.
Çok iyi ya.
Çok iyi değil mi? Abi çok yaratıcı ya. Tuğul örüyor kaleye bak. Neuer. Mükemmel.
Ya çok iyi. Ya
çok yaratıcı
onu,
abi.
Onu Galatasaray Nelson'la Marcao yapmıştı. Öyle bir şey ikisi beraber defansta
ama bu inanılmaz ya. Yani böyle bir şey olamaz abi.
Bak, çok
iyi kaleci. Çok ya, çok iyi. Çok yaratıcı abi. Müthiş.
Evet.
Müthiş.
Video olarak yapmışlar.
Video çok iyi abi. Mükemmel.
Görsel evet çok iyi.
Mükemmel abi.
Evet.
Ya harika ya.
Konumuz dışında şu an ama Ali abiye şey sorulmuş. Bu fonlarla ilgili bir bilgisi var mı deniyor.
Yani döndün dolaştın seçiler sana geldi. Döndün dolaştın arabasını verdin.
Çok sormuşlar ben de böyle L1 üçgen yapayım dedim. Uzun
yani gördüğümüz kadarıyla okuduğumuz kadarıyla baktığımız kadarıyla yani orada bir iki kişiyi ciddi anlamda mutlu etmişler. O bir iki kişi sayesinde de diğer kişileri almışlar abi. Şöyle isminin Fatih Terim fonu olmasının sebebi şu zaten. Yani Fatih Hoca'ya orada kazandırmışlar ve
ismi o mu onu öyle mi taktılar yani?
Fatih Terim fonu olarak değerlendiriliyor zaten.
Yalnız hoca bu konuda
kızgın derler.
Hukuki bir savaş açacağını söyledi deyim yerindeyse. Kendi isminin geçmesi, kullanılması ve itibar suikastı yapıldığını düşünüyor. Yani o konuda zaten avukatıyla birlikte yakın zamanda dava açacak.
Şimdi Fatih Hoca'yı bir şekilde mutlu etmişler. Seçil Erzan da sonuçta Fatih Hoca'nın 10 senelik bankacısı. Bütün para işlerini o yapar. Çünkü şimdi muhabirler bilir. Beşiktaş'ta Şerafettin abi vardı. Bütün futbolcuların bütün banka işlemlerinin, bankacılık işlemlerini o yapardı. Ararlardı Şerafettin abi para geliyor işte şuraya yatır bu vade o ararlarda burada bir vade var şurada var vesaire o yürütürdü. Şimdi Galatasaray'da da Fatih Hoca döneminde Seçil Erzan yapıyor bunu. Fatih Hoca'nın da yaklaşık 10-12 senelik de bankacısı ve Fatih Hoca'ya böyle bir teklifle geliyor. Hocam böyle para var diyor bunu koyarsak bu kadar alıyoruz tamam diyor. Sonra Fatih Hoca da kazandırırken diğer oyuncuları teklif ediyorlar. Teklif ederken de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bak Fatih Hoca da burada. Şimdi girenler de Fatih Hoca'ya soruyor. Hocam işte biz girmek istiyoruz falan. O da şey diyor yani ben size girin girmeyin demem ama ben Seçil'i yıllardır tanıyorum. Ben de benim bütün para işlerim o yapıyor. Denizbank'ın zaten şeyi. Ben kazanıyorum. İnsanlar da futbolcular da Fatih Hoca orada olduğu için ve para kazandığı için güvenerek yani Fatih Hoca şey yapmıyor kefil olmuyor gelin demiyor ama Fatih Hoca orada olduğu için giriyorlar. Şimdi şöyle bir şey var abi bu işin psikolojisi var bir büyüsü var. Şimdi Ali Naci bir yerde bir radyoda bir televizyonda şimdi bana teklif yaptı o televizyon kim orada çalışıyor diye soruyorum Ali Naci diyorlar. Ali'ye gidiyorum. Ali diyorum sen burada çalışıyorsun. Kaç senede çalışıyorsun? 10 senede çalışıyorum. Kazanıyor musun? Ya çok iyi kazanıyorum. İyi ben de geleyim o zaman diyorum. Aynı sandım. Aynı psikoloji. Aynı büyü. Yani oradan bir iki tane oyuncuyu ya da hocayı mutlu ederek diğer isimlere de katmışlar. Ve o parayı yönetememişler. Bir şekilde oyuncular dolandırılmış. Çok üzücü abi. Yani milyonlarca euro. Yani oyuncular Arda mesela borç alıp koymuş. Arsasını satıp koymuş. Hakikaten üzücü yani. Şimdi Arda'yı da ben çok severim. Çok üzüldüm onun adına. Emre Belözoğlu öyle. Yani 5 milyon dolar çok büyük para abi.
Emre bir de Volkan yani kendi kuzeni üzerinden şey yapıyor. Emre böyle evet. Böyle diyor. Kendi kuzenine teslim ediyor.
Ama mesela ben ilk günlerde şunu söylüyordum kendi yorumum. Ya bu işte bankanın bir kabahati yok gibi duruyor. Banka bu işte hiçbir zarar uğramaz diyordum ama şöyle bir durum var. Mesela dün Rezan Epözdemir'i dinledim. Avukat şunu söylüyor. Bazı paraları gidip bankada hesaptaki paralarını TL'ye çevirip TL'ye çekmişler ve bankada Seçil Erzan'ın ofisinde parayı teslim edip orada bankanın antetli kağıdına imzalı parayı aldıklarına dair dekont alan şeyler var. Yani şey dekontu zaten değil. Kendi bankanın orijinal dekontu değil ama antetli kağıt bankanın ve Seçil Erzan'la bir tane çalışanın imzası.
Ama şey var, sıkıntı şu. Çekilen parayı bankadan çekiyor parayı. Ama çekilen para bankadan tekrar o şeye girmiyor.
Ya tamam, eyvallah.
Girmiyor. Yani dolayısıyla banka içerisinde vermediği için BDK'nın raporunda, BDDK'nın raporunda da net bir şekilde söylüyor zaten. Yani para sisteme girmiyor. Zaten sıkıntı
ama oluyor. Şu da var abi, şöyle var. Tamam, sisteme girmiyor ama Seçil Erzan diyor ki onlara. Zaten Seçil Erzan Deniz Bank'ı çalışanı.
Tabii.
Odada parayı orada alıyor. Yanda Vezde'de parayı bozdurtuyor, aldırtıyor, odasında parayı alıyor ve antetli kağıda imzalı dekont veriyor ve şunu söylüyor alırken, bu diyor bankanın yürüttüğü gizli bir şey oluşum diyor. Öl diyor ki bunu banka kendisi yapıyor, beraber yapıyoruz, bu çok gizli, kimseye söylemeyin diyor, bu kadar kazanacaksınız diyor. Anladın mı? Enteresan bir durum yani.
Ya şimdi sen orada da şunu söyleyeyim, yani bankanın içerisinde kendi, zaten bazıları da KKM'deki parayı bozdurup, sadece şey değil, futbolcular değil, iş adamları falan da var.
Tabii aynen öyle.
KKM'deki parasını bozdurup, Denizbank'taki işte hesabını bozdurup direkt elden başka ofiste dışarıda parayı verdikleri insanlar
abi,
var.
Abi Gökçe adamı, Bozca adamı evde alınan paralar var.
Evet.
Çantalarla başka yerlerde verilen şey alınan paralar var ama bankada da alınan paralar
devri,
var.
Devreye BDDK da girdi, MASAK da girdi. Şu anda hem BDDK hem MASAK inceleme yaptı.
Süreçte,
hukuki süreç başladı artık.
Denizbank kendini bu konuda eğer sıfır hatayla hissetse, Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evine gidiliyor, bankayı asla bu işe karıştırma, biz sana avukat tutacağız, yanında olacağız, şöyle böyle telkinlerde bulunuyorlar.
Tabii.
Yani Denizbank sıfır hatalı olsa bu konunun dışında kalır. Hiç tabii. Seçil aslında Erzan'a gidip herhangi bir ifadesiyle alakalı diktede bulunmaz.
Şöyle söyleyeyim, burada tabii şimdi çalışan bankanın şube müdürü. Yani sonuçta işin içerisinde şube müdürü olduğu için bu olay basına yazdığı zaman otomatikman Denizbank da sorumluluğu olacak. Yani Denizbank'ın da ona da bir zarar verecek. Çünkü ismine zarar verecek. Yani o da onu istemiyor ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. İçerisinde çok fazla kişi var. Hatta ilk başta sadece futbolcular gibi lanse edildi ama
tabii.
Çok içerisinde iş adamları var, başka kişiler var. Toplam rakam 54 milyon dolar diyorlar. 11 milyon doların kayıp olduğu söyleniyor. Yani dağıtılan para haricinde 11 milyon dolar da kayıp oldu.
Paranın Bulgaristan'a götürüldüğü söyleniyor.
Mesela şimdi Fatih Erim'in ifadesindeki şey, evet o da var. Yani bir
bu arada bence Seçil de kandırılmış gibi duruyor ya da yönlendirilmiş. Çünkü Seçil Erzan'ın 15 senedir tanıdığı Çorlu bir adam var. Ona veriyor parayı, o götürüyor Bulgaristan'a. Yani Seçil Erzan zaten tabii iş yargıda ama şöyle bir durum var. Seçil Erzan'ın kafasında milleti dolandırmak, başta dolandırmak olsaydı zaten bir planı yapar, parayı bankaya mankaya koyar, kaçardı. Yani Seçil Erzan'da şu anda para yok gibi duruyor.
Yok, onda hiç para yok.
Ve kaçmıyor. O bence yönetememiş abi. Ve bir iki oyuncu darp ediyor onu. Geliyor mesela Semi, darp etmiş, parayı almış şeyle, menajeriyle beraber. O da mesela Arda Turan'dan, Emre Belözoğlu'ndan alıp Semi'ye veriyor. Ayhan Akman'dan para almış galiba. Borç alıp ona faiziyle vermiş. Tabi burada şöyle bir durum var. Semih'i eleştirenler olmuş ama Semih'e söz verdiyse Semih almak ister tabi o parayı. Ya Semih'e derse ki
abi ben sana,
sana 3.2 milyon euro ver bana, ben sana 5.4 milyon euro vereceğim deyip parayı vermiyor, kaçıyorsa Semih de o parayı talep eder.
Şunu söyleyeyim bak, kusura bakmasın da kimse, yani burada birisi sana gelip %250 dolar bazı üzerinden kazanç sağlayacağım dese de en azından oraya banka şubesine gidip elden para verecek. Yani şimdi şubenin şeyine para da veriyorsun. Hiç mi akıllarına gelmiyor? Yani orada bir
Emre Belözoğlu'nun bayağı aklına gelmiş. Emre Belözoğlu bunu çok dile getirmiş. Ya bu iş doğru iş mi? Biz yanlış yapıyoruz. Bu para sistemde gözükmüyor. Yarın bugün sıkıntı olmasın, başımız ağrımasın diye.
Ya bunu
en az 10 defa söylemiş.
Genel müdürü Denizbank'ın genel müdürü biliyorsun, futbolda
Banka camia... adını da söylemezsek iyi olur.
Ha işte futbol camiasına da yakın birisi yani sonuçta bir futbolcu. Ya buna da mı ulaşamadılar? Yani böyle bir fon varmış. Yani doğru mu diye hiç kimse bulaşmamış. Ya yani bence burada biraz daha fazla kazanç elde etme isteği. Aslında bir de işin içerisinde vergi de var. Yani vergi kaçırma gibi bir durum da söz konusu.
Tabii.
Ya yani çok büyük bir
sıkıntı. Abi tepeden tırna yani doğru olmayan bir durum var. Abi. Yani şimdi baktığın zaman hepsi. Tepeden tırna başından sonra doğru olmayan bir durum. Ama işin şeyinde şöyle bir şey de var. Yani inanılmaz paralar ve o paraları koyduğun zaman belki 2 katı, 2.5 katı alacağın rakamlar, işin büyüsü, oyuncuların beraber hareket etmesi, işin şeyinde yani lanse edilmesinde, satılmasında ya da oyunculara anlatılmasında Fatih Hoca'nın oradaki şeyi, yani şu Fatih Hoca var abi, şimdi deseler ki kardeşim Fatih Terim var, o da kazanıyor, o büyüyle girersin, onu anlatmaya çalışıyorum. Onlar da orada Fatih Hoca'yı şey yapmışlar abi. Ya bir böyle şey bir durum var. Da var yani.
Arda Turan'ın mesela video kaydını da yayınlamışlar. Zaten baktığın zaman bankanın şeyinde de o ifade ediliyor.
Yaz Arda Turan orada ses kaydı alıyor ya. O da çok yani. Kibar konuşuyor. Normalde o kadar kibar olunmaz abi.
Yani orada direkt ses kaydında da ismim de geçiyor. Yani baktığın zaman nereden tutarsan elinde kalan bir durum. Ve sonuna da kadar da gidilmesi gerekiyor. Çünkü içerisinde tehdit var, şantaj var, özgürlüklerini alıkoyma var, vergi kaçırma var. Paranın kaynağını, bazı paraların, yani tamam futbolcular kazanmış ama yani şimdi verilen rakamlara bakıyorsun, 4 milyon dolarlar, 3 milyon dolar parayı nereden buldun yani? Bunun içerisinde kara para aklama bile girebilir.
Yok.
Şu soruştuk.
Futbolcuyu kazanmış. Abi şimdi baktım aynen. Geçen Arda Turan şeyden Barcelona'da 3 yıl oynadı. Aynen, 8 Arda, milyon dolar zaten 24 milyon dolar Barcelona'dan almış.
Ben Arda'yı kastetmiyorum. İşin içerisinde sadece yani futbolcular ön planda olduğu için gündeme geliyor. Yani içerisinde bayağı bir liste var. 54 milyon dolardan bahsediyor. Yani düşün, kamuoyunun gündemini oluşturan olayı mesela Engin Polat'a rakam 250-300 milyon TL. Bundaki rakam 1.4 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Çok büyük rakam yani, onu söyleyeyim.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteydik. Enteresan, önemli konular. Tüm Türkiye'nin konuştuğu, şu anda gündemin olduğu. Dün mesela ana haberlere baktım. Tek gündem fırtına, yağmur, Gazze meselesi, savaşı, İsrail savaşı. Bir de Seçil Erzan, futbolcuların dolandırıldığı mesele. Böyle önemli bir konuda, gündemdeki bir konuda konuşuyoruz. Az önce aynı acı küçük söyledi. Fatih Terim dava açacak dedi. İsminin geçtiğinden dolayı. Ama şöyle bir eleştiri de var. Fatih Terim benim ismimle geçiyor. Benim hiç alakam yok olayla alakalı. Dava açacağım diyor. Diğer tarafta da mesela Fatih Atali çıkıyor. Kardeşim bu fonun adı Fatih Terim fonu. Hiçbir yerde adı geçmiyor. Niye geçmiyor tarzı bir eleştirisi var. Böyle enteresan bir durum yani. Hı. Garip bir durum.
Adalet Bakanlığı'nın ifadesi vardı bugün yine. Direkt isim de söylüyor. Yılmaz Tunç şey diyor. Fatih'in fon olayında 7 sanık 18 müşteki var, iddianame kabul edildi diyor. Yani direkt Adalet Bakanı söylüyor bunu.
Tabii Fatih'in fonu diyor değil mi, Adalet
Fatih
Bakanı?
Fatih'in fonu diyor, Adalet Bakanı söylüyor yani. Yani daha üzerinde konuşacak bir şey yok. Artık hukuksal boyutta devam ediyor. Dediğim gibi için içerisinde BDDK girdi, MASAK girdi. Artı iki ayrı soruşturma var. Yani bir tanesi de işte dediğim gibi az önce tefecilikten soruşturmalar devam ediyor bazı sanıklar hakkında. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Daha çok çünkü görüntüler çıkmaya başladı. Önceden görüntüler yoktu, şimdi görüntüler çıkmaya başladı. Para alışverişinin olduğu ofislerde Seçil Hanım'ın işte para alırken, çantalarla taşınırken görüntüler ortaya çıktı. GPS cihazları ortaya çıkmaya başladı. Yani bu iddianame süreci artık daha da iddianame ve ifadeler alındıktan sonra süreç daha da hızlanır ve daha fazla bilgi ediniriz bu konuda.
Tabii şimdi 3.2 milyon euro verip 5.4 milyon euro alan oyuncuya da şeyde soruluyor. Yani tam sen bu parayı aldın, bu para nereden geldi, bu para nasıl geldi, bu gelen parayı sen belirttin mi, vergiye söyledim mi? Bunun vergisi ödedim mi?
Şöyle söyleyeyim, kazancının da vergisi var çünkü dolar, biliyorsun belli bir süreçte o dolar bazında kazandığın zaman normal bankada bir şeyin varsa onun belli bir şeyini vergi olarak ödemek zorundasın. Bu vergi dışı bir kapsam. Sonuçta yani her anlamda burada hatta şunu da söylüyorlar, devlet büyüklerinde de işte bazı futbolcuların gidip ricada bulundukları, yani bu olayın en azından zararlarının tazmin edilmesi konusunda bekleyip göreceğiz. Yani süreç bayağı bir uzayacak. Biz çok daha fazla haber okuruz Atakan'ın. Yani bir 10 gün içerisinde.
Bu süreç uzarken Atakan'a Ali abiye bir soru var. Manchester United maçında diyor Icardi 90 dakika sahada kaldı. 0 gol beklentisi, 0 şut, 0 ceza sahasında topla buluşma, 0 çalım. 3 hava topundan birini almış, bir anahtar pas. Okan Hoca Icardi'yi çıkaramıyor mu? Neden Barış Alper değişikliği yapmadı demiş. Icardi'yi de çok seviyoruz, eleştiremiyor muyuz diye bir soru var sana abi.
Yok zaten herhalde Atakan dinleyicimiz... Söylemez. Yayının başını kaçırdı. Icardi'nin kötü oynadığını söyledik. Hatta Atakan Kurt da eleştirdi. Yani antrenmansızlık çok net bir şekilde Icardi'yi geri götürmüş durumda.
Icardi gibi bir futbolcuyu da işte her zaman 90 dakikada
kenara
tutman lazım. Hiçbir net. O sahada olmadığı bir anda çıkar, bir vuruş yapar, golü yapabilir yani.
Yaptı da zaten ama.
Yaptı da.
Daha önceki maçlarda bunu yaptı.
Yani penaltı kaçırdı. En zor pozisyonda gole çevirdi. Artı Icardi yani sürekli oynamak isteyen, sahada kalmak isteyen bir futbolcu. Yani düşünün yani bir ay boyunca sadece iğne olup sadece tedavi görüp antrenman yapmadan maça çıktı. Kolay değil eski fitliğine, gücüne kavuşması. Bu bir süreç. Ama dilerim ki o fizik olarak maksimum performansa ulaşması Kopenhag maçına kadar gerçekleşir. Fakat bildiğimiz Icardi'nin çok uzağında olduğu
aslında gerçek. Bir gol attı ama iptal edildi yani ofsayt gerçesi. Evet. Orada da iyi sarkladı savunmanın arkasına. Güzel de vuruş yaptı. Ama bir golü ofsayt gerçesi iptal edildi.
Ya bir de mesela Barış Alper'i konuşuyoruz. Bakan bu hiç konuşmuyoruz. Evet. Unutuldu yani.
Aslında bir de Bayern Münih maçta gol atmış.
Ya Bakan bu diye bir golcü var ve yani belki de Avrupa'nın şu anda en formda en iyi stoperi Kim Min-jae'ye karşı golü yaptı Bakan bu. Bu kadar çok göz ardı edilmesi, hiç süre verilmemesi bence bu da çok sağlıklı değil. Ve dediği gibi Bayern deplasmanında gol attı. Mental olarak güçlendi. Aslında devamındaki Hatay Spor maçında doğru olan
oynatmak.
Sakatlığı bulunan Icardi'yi dinlendirmek, Bakan Bu'yu 11 başlatıp kazanmaktı. Şimdi geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunda hepimiz tabii ki işte Icardi'yi, Torreira'yı, Nelson'u konuşuyoruz ama yani orada Gomis'in ilk 7 haftalık performansı olmasaydı, son dakika golleri olmasaydı Gomis'in, Galatasaray şampiyonluğa ulaşamazdı. Belki de çok erken rakibinin puan olarak gerisine düşecekti. Şimdi Bakan Bu'dan Gomis performansı bekliyorsunuz ama şans vermiyorsunuz. Gol de attı. Yani Bakan Bu'yu ne zaman oynatacaksınız? Ya şimdi mesela ligde bazı riskleri alıyorsunuz, bazı şeyleri deniyorsunuz görmek adına. İşte ne bileyim Abdülkerim'i sol bek oynattı, Endombele'yi kazanmaya çalıştı, orta sahada şans verdi. Şimdi Bakan Bu'yu da bence kazanmak için bir hamle yapması gerekiyor Okan Hoca'nın. Ya Icardi'ye bir es verdirip konuşup Bakan Bu'yu da bence bir maçta en azından ilk 11 90 dakika performansını görmek gerekiyor ki ilerleyen süreçte acaba Galatasaray'ın yedek santrafora ihtiyacı var mı yok mu? Şimdi mesela herkes şunu söylüyor. Galatasaray'ın 3 tane takviyeye ihtiyacı var. Evet. Açık, orta saha, sol bek. Ama 3. yazılan yer yedek golcü. Galatasaray'ın aslında kulübesinde golcü var ama süre alamıyor ki. Sahaya çıkamıyor.
İşte hocanın değişikliklerini az önce yayın öncesinde biraz yayın başında eleştirmiştik. İşte, Manchester United maçında da aslında savunma anlamında da Manchester United geride çok fazla şey verdi. Yani orta saha çok rahat geçilmeye başladı. İki takımın tabii orta sahası da. Aslında Bakan Bu da o böyle maçlarda oldukça etkili olabilen bir oyuncuydu. Savunma arkasına atılan toplarda pozisyon bulabilirdi. Ama hoca değerlendirmek istemedi. Senin dediğin gibi aslında daha fazla şans vermesi lazım. Bakan Bu da kaliteli bir golcü aslında.
Hı-hı. Atakan Kurt'a da bir soru var. Sana da var abi. Üçünüze de ben ayırdım burada. Arat'ın projeleri ütopik. Adala'da proje yok. Bana göre iki projesiz başkan adayımız var. Ben daha net hamleler için Adala'nın daha uygun olduğu görüşündeyim. Arat'ın vaatleri yokluk üzerine kurulu. Şuradan şu geliri şu kadar yıl içinde hedefliyoruz gibi. Adalı direkt Ocak'ta transfer diyor. Sen kimi destekliyorsun demiş.
Ya kim gelirse gelsin Ocak'ta transfer yapmalı zaten. Ama bu sezon ne yaparlarsa yapsınlar. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamazlar. Çünkü kadro kaliteleri olarak çok uzaktalar. Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın ben çok puan kaybedeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş bu kadro yapısıyla, bu mentalle zaten yaklaşamaz. Yani bir tanesini geçse diğerini geçemez zaten. Onun için gelecek sezonun planlamasını yapmaları lazım. Devre arasında iki tane hem kaliteli hem karakterli. Sezon sonunda da dört tane hem kaliteli hem karakterli oyuncu lazım. Niye karakterli diyorum? Beşiktaş'ta çünkü
kaliteli oyuncu var ama karakteri eksik.
Kaliteli oyuncu sayısı az. Karakter konusunda da ya işte karakterden şey yapmayayım da oyunculara yani
kim mesela?
Aidiyet duygusu az olan, daha düz sorumluluğu az olan, çok rahat, gamsız, her an her şeyi yapabilen, hoca yiyebilen bir oyuncu grubu var.
Kafede yani, oturan kim onu biliyor musun? Kafede oturan, Burak Yılmaz giderken kafede arkadaşlarıyla oturan bir futbolcu yani, vardı biliyor musun?
Abi şöyle söyleyeyim sana.
Antrenman esnasında.
Yani Beşiktaş'ta böyle oyuncu çok var abi. Hmm. Şimdi Rozier, Masuaku ikilisi. Bir defa Valen İsmail gittiğinde Şenol Güneş yandı. İki gün idmana çıkmadılar. İdmana çıkmadılar. Bahanesiz. Kafama top geldi deyip antrenmana çıkmayan. Ben işte ağrım var deyip deplasmana gitmeyen. İşte paramı almıyorum deyip maça çıkmayan bir sürü oyuncu var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın böyle bir sıkıntısı var abi. Onun için Beşiktaş'a lider özellikle aidiyet duygusu fazla oyuncu lazım. Ve Beşiktaş bak yabancı sınırını kaldırdılar abi. Bela ettiler Türk futboluna. Yabancı sınırı kalksın kardeşim, al alın, kaldırdınız aldınız. Abi yerli oyuncu her zaman fazla olmalı bir takımda. Onlar çünkü lider oldukları anda, kaliteli oldukları anda aidiyet duygusu yaşarlar. Akşam dışarı çıkmazlar, para almazlar, problem çıkarmazlar. Takımı sırtlarlar, taraftar gibi üzülürler. Yani her şeyden ortaya koyarlar ve bir hiyerarşi olur. Yabancılar gelince onlara uyar. Yerliler yabancı uymaz kardeşim. Ya yerliler büyük takımlarda ikinci sınıf insan muamelesi görüyor ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Sen gidip bir de evde kalan kalitesiz, sorunlu, problemli oyuncular alıyorsun. Karakter konusunda sıkıntılı oyuncular alıyorsun. Bir de onlar geliyor içeriği bozuyor abi. İçeriği bozuyor, böyle bir şey olabilir mi? Lugano geldi, röportaj yaptık. Bizim en büyük büyüğümüz dedi. Hem yerli oyuncuların fazla olması, hem de kaliteli olması, hem de çok Amerika kökenli oyuncu olması. Bizler zamanında Fenerbahçe büyük başarılar imza attı diyor. Ama şimdi baktığın zaman Fenerbahçe aynı problemi yaşıyor abi. Diyor ki ben tribünde maçı izliyorum diyor. Fenerbahçe taraftarı kazanacağından şey değil diyor, emin değil diyor. Yani geçen sene için söylüyor bunu. Ya da rakip oyuncu geldiği zaman kazanırız diye geliyor. Bizim zamanımıza geldiği zaman fark yemeyelim diye geliyorlardı diyor. Bu 5 yaşında geçerli. Abi mesela Kerem Aktürkoğlu ya, daha ne yapsın abi bu çocuk?
Aynen öyle.
Ya bu çocuk daha ne yapsın abi? Bu kadar tamam yabancı sevelim de bu kadar da sevmeyelim abi. Bu kadar yabancı hayranlığı olmaz. Zatete top eziyor, kaybediyor, hiçbir şey yok. Kerem iki tane pozisyon kaçırıyor. Yuu yuu abi, öyle olmaz.
Hacı vurunca bir şey yok. Hasan Şaş vurunca.
Sahanı kaçırdı. Uzatmalardaki golü Kerem kaçırmış olsaydı. Tabii şu anda yerden yere vururlar.
Böyle yani. Bir şey olabilir mi? Tamam. Kerem'i eleştirelim. Oyun zekasını geliştirsin diyelim. Daha az top etsin diyelim. İşte ama kusura bakma da abi. Şimdi bak mesela milli maçta Kerem bir pozisyon kaçırdı. Tamam mı? Hani Kerem son vuruşlarda zaman zaman eksikler yaşıyor ya. Abi Kerem bu pozisyonun birçoğunu gol yapar aslında. Adamın özgüveni kalmamış abi. Adam topa son anmede vuruyor ya, final vuruşu. Top önüne düşüyor. Adamın kafada tilkiler var.
Ya da çok efor sarf
ediyor. Vururum. Avuta vurursam ne olur? Tepki alır mıyım? Yine protesto olur mu? Adamın kafası rahat değil abi. Ya ben futbol oynuyorum abi. Biliyorum, oynadım yıllarca. Son vuruşunda acaba varsa atamazsın abi. Ama eminsen atarsın. Anladım, onu anlatmaya çalışıyorum. Keremlerimize, Barışlarımıza, işte Neciplerimize, Semihlerimize, İrfan Canlarımıza, Altaylarımıza, Uğurcanlarımıza, Mertlerimize sahip çıkalım kardeşim.
Doğru.
Ha, bu çocuklar daha iyisini yapmalı, üstüne koymalı. Kendini yeterli görmemeleri lazım. Evet, doğru. Ama bu çocuklara sahip çıkalım abi. Bu çocuklar Türk futbolunun geleceği, bizim geleceğimiz, milli takımın geleceği. Yani eleştirelim, hatalarını söyleyelim ama tukaka etmeyelim. Etmeyelim abi. Kerem geçen sene 13 asist 10 gol. Bu sene 7 gol kaç asist?
6 asist.
6 asist. Ya enteresan abi yani.
İkinciydi asist.
3 tane Şampiyonlar Ligi'nde gol atmış abi. Biz Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi'nde kaldığında bir tane gol attı, Cihat attı abi. Stoper. Adam bu sene 3 tane Şampiyonlar Ligi'nde gol atmış. Bir tanesi gitmiş Manchester deplasmanına, bir de Manchester'la bu ya yani İstanbul'da. Sahip çıkalım bu çocuklarımıza abi. Ayıp yani.
Doğru. Katılmamak elde değil.
Fenerbahçe ile ilgili bir soru var. İrfan abi 11 dedi ama herhalde Emre Mor'u saymıyorsun sen demiş.
Yok saydım.
12 eksik diyor. Mert Hakan ve Serdar Aziz'e özel bir sistemim var. Onlar bu dönemde oynaması gerekmiyor muydu? Neden UEFA listesinde yoklar demiş.
Mert Hakan UEFA listesinde var diye biliyorum. Serdar Aziz de var. Her ikisi de var ama bir tanesinde biliyorsun operasyon geçirdi. Serdar Aziz'in en az bir 10 gün daha bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Mert Hakan'ın da topuğunda bir sakatlığı var. Aslında Mert Hakan'ın durumu biraz farklı. Çünkü Mert Hakan sakat oynadı. Spartak Tırnava maçından önce 1 Eylül ayındaki milli arada topuğunda bir rahatsızlık yaşıyor. Ödem meydana geliyor. O süreçte ağrılar olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına hem antrenmanlara çıkıyor hem de maçlarda da süre alıyor. Ve Spartak Tırnava maçında, deplasmandaki maçta da yine iğneyle sahaya çıkıyor. Ama sakatlığı daha da ciddi bir hal alıyor ve şu anda neredeyse bir aydır sahalardan uzak. Oyuncunun bir iki hafta daha tam olarak iyileşmesi için süreceye ihtiyacı var. Çünkü bunun sakatlığını şöyle söyleyeyim. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı gibi. Tolga Ciğerci o topuğundaki sakatlığı nedeniyle neredeyse bir sene sahalardan uzak kalmıştı. O performansından uzak kalmıştı. Yani orada bir ödem var ve oyuncu biraz yükleme yaptığı zaman, çünkü sürekli top, yani onu yani diğer sakatlığı için orayı koruyamıyorsun. Çünkü sürekli yürümek zorundasın, işte koşu yapmak zorundasın, orayı kullanıyor. Oradaki ödemin geçmesini bekleniyor ve şu anda biraz daha nispeten daha iyi, ağrıları daha da azaldı. Çünkü antrenmana dahi çıkamayacak pozisyona gelmişti çünkü ağrıları vardı. Şimdi Mert Hakan da 10 gün içerisinde takıma dönecek. Serdar Aziz'inki operasyon geçirmişti, onunki bir aylık bir süreçti. Onun da artık gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara katılmasını bekliyoruz. Az önce de bahsettim, 11 eksik diyebiliyorum. 11 eksik sayayım yani, 11 eksiği de şöyle söyleyelim: Jiku, Bekao, Mert Hakan 3, Ferdi 4, Serdar Aziz 5, Fred Zayis 6. Zaten UEFA listesinde olmayanlar da Samet, Mert Müldür, Bartu ve Emre Mor. Zaten bunlar UEFA listesinde yer almayan 4 isim. Diğeri de 7 tane de sakat isim var.
Mert Müldür yazmış bir de.
Evet, yani Mert Müldür yok. Yani onu söyleyeyim. Mert Müldür listede yok. Mert Müldür'ün de şimdi Fatih Karagümrük maçında Osayi'nin kart cezası olması nedeniyle oynadı. Ama yani beklenen performansın çok çok altında bir performans ortaya koydu. Sanki ilk kez Fenerbahçe maçıyla, hani Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkıyor gibi vardı. Defansif anlamda iyiydi ama hücum anlamında o beklenen katkıyı veremedi. Ama tabii bu oyuncuyu da biraz hoş görmek lazım. Çünkü geçen sezon yaşadığı o bilek geçen sezon sadece 30 dakikalık bir maç oynadı kendi takımında. Dolayısıyla sezon başı kampında geldi ama oyuncunun biraz daha eski performansına ulaşması için sürekli maç oynaması gerekiyor. Ben ilerleyen süreçte de Mert Müdür'ün takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
Yaz Mert Müldür stoperde yeterli mi?
Değil yani, stoper oynamadı zaten Fenerbahçe'de.
Ama genç çocukları ya da başka mevkilerden evirdiğin, devşirdiğin oyuncuları oynatacağına Mert Müldür'e şans verebiliriz.
Tabii de orada hocanın ilk tercihi Osterwolde'yi oynattı. Ama işte Samet Akaydın'ı oynattı. Orada aslında Samet Akaydın işte Trabzon maçında çok fazla bireysel hata yapmıştı. Ama elinde de başka bir alternatifin de yok.
Onarço'da kariyer maçı oynadı abi.
Tabii.
Osterwolde'yle adam adam oynayınca adam o maç performansıyla Avrupa'da her takıma transfer yapar yalnız.
Orada Beka ve Jiku'nun
Puşkaş alır mı o gol?
Ve şöyle söyleyeyim, Jiku'nun eksikliği çok fazla hissediyor Fenerbahçe. Şimdi herkes Beka'yı söylüyor ama Jiku'nun eksikliği daha fazla hissediyor. Çünkü Jiku savunmadan oyun kurulma anlamında Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Ve oyuncunun onun da aslında sağ ayak metastaz kemiğinde kırık vardı. Dolayısıyla oyuncunun daha yani Mixon'dan çıkarken Fatih Karagümrük maçında biz Mixon'daydık. Mixon'da çıkarken yürürken hafif sekiyor zaten oyuncu. Tam olarak hazır değil henüz. Yani onun biraz daha dönüşü Sivasspor maçı. Belki ya aslında Sivasspor maçında da riske edilmeyip Beşiktaş derbisine hazır edilmeye çalışıyor. Yani %100 Beşiktaş derbisinde hazır olma ihtimali var. Ona yoğun tedavi uygulanıyor.
Evet. Yani Fenerbahçe'de üst üste tabii ki stoperlerin sakatlanması çok büyük bir handikap ama yani çok da kaybedilen bir şey yok ortada.
Ya şunu söyleyeyim, sezon şimdi öyle bir eleştiri yapılıyor.
Ha bu arada sağlık komite geçen hafta seninle konuştuk, evet. Ertuğrul Karanlık'la alakalı, hatta bak şu anda bir gülümseme var sende.
İki hafta önce konuştuk.
İki hafta önce konuştuk. Hatta işte yurt dışından iğne getirirken şeyde gümrükte takılıyor. Ondan sonra Beşiktaş'ta çok eleştiriliyor. Hatta at iğnesi vurdurduğu iddia ediliyor falan tarzı. O zaman yazılmıştı.
Evet, evet.
Beşiktaş'ta. Ve dünden beri mesela sosyal medyada bakıyorum, gazeteciler, taraftarlar sağlık ekibi değişmeli, sürekli sakat veriyoruz, aynı sakatlıklar, aynı problemler diyorlar. Doğru mu? Sağlık ekibinin bir kabahati var mı, yoksa tek kabahat sağlık ekibi mi?
Ya tek kabahat sağlık ekibi diyemezsiniz buna. Çünkü dediğim gibi burada işte Mert Hakan'ın topuğunda bir sakatlığı var, ödemle ilgili bir sakatlığı var. Oyuncunun sürekli yani iğneyle oynaması, işte sakatlığının tam olarak iyileşmeden oynaması, işte Ferdi Kadıoğlu'nun baldırına darbe aldı, maç esnasında sakat çıkmayıp yine sakat olarak devam etmesi, işte Bekao'nun tendonunda kopma meydana geliyor. Baktığınızda hani kas, adale sakatlıkları artı darbeye bağlı sakatlık da çok Fenerbahçe'de, yani darbeye bağlı sakatlıklar da çok fazla yaşanıyor. Tabii bu sakatlık süreçlerinin tabii oyuncular geç dönünce eleştiriler de artıyor. Bu sefer tepkiler sağlık heyetine yöneliyor. Ama burada en önemli neden, burada Fenerbahçe'nin sağlıklı bir şekilde iletişim ortaya koyması lazım. Yani oyuncunun sakatlığı neyse onu net bir şekilde açıklaması lazım. Yani şu tarihte dönecek şeklinde söylemesi lazım. Şimdi Jiku neredeyse bir iki hafta önceye kadar neyse koltuk değnekleriyle yürüyecek gibi, yani o ayağın üzerine basamıyordu oyuncu. Ama yani bu hafta dönecek, işte gelecek hafta dönecek şeklinde yani haberler çıkıyordu. Ama burada net bir şekilde söylemesi lazım. Çünkü bir ay kırık var, bir ay dönecek. Veya 4 ile 6 hafta dönmesi gerekiyor. Yani bunu söylesem belki tepkiler sağlığı getiren çok fazla yönelmez. Ama tabii şu var, taraftarların biraz da tepkisi. Çünkü denenmiş bir isimdi Ertuğrul Karanlık. Daha önce de Fenerbahçe'ye gelmiş, belli bir süre görev yapmış, sonra ayrılmıştı. Bence tepkiler biraz da ondan dolayı kaynaklı. Beşiktaş'ta da biliyorsunuz sakatların, yine Beşiktaş döneminde de sakat oyuncuların geç dönmesi, yine sakat oyuncuların çok fazla olması nedeniyle gönderilme nedeni oydu. Tabii bu süreç biraz daha bu sakatlıklar geç dönerse de eleştiriler artar. Yani sakatlık arttıkça da bu eleştirilerin olmasını çok normal karşılıyorum ben.
Evet, Süper Lig'e gelelim dilerseniz. Son 8 dakikamız. Gelecek hafta maçları da değerlendirelim. Sonuçta Fenerbahçe ile Galatasaray'ın inanılmaz bir yarışı var. Ve son haftalarda artık zaman zaman kötü oynamaları ve puan kayıpları da var. Pendik Spor Galatasaray maçı ne olur?
Ya ben Galatasaray'ın bu tip maçlarda artık puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Kopenhag maçına da mental olarak çok güçlü bir şekilde çıkmayı hedefleyecektir Okan Hoca. Bir galibiyet serisiyle o final maçına çıkmak isteyecektir. O yüzden ben Pendik deplasmanında Galatasaray'ın galip geleceği görüşündeyim.
Sen ne diyorsun?
Rahat kazanır Galatasaray.
Rahat kazanır. Geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı böyle rahat kazanır falan dediniz, iki tarafta takıldı abi böyle.
Yok, Hatay şey maçında demedim ya rahat kazanır. O zaman ben demedim ya. Beraber biter diye düşünüyorum.
Bu arada Trabzon'da değerlendirelim. Trabzonspor'da bir Abdullah Avcı'dan sonra bir çıkış var. Mücadele var, iyi oyun var. Sivas deplasmanında 3-3'lük sonuç. Fenerbahçe maçında iyi oyun ve galibiyet, domine etti maçı. Trabzonspor'da Kayserispor'u kendi evinde ağırlıyor. Ne olur Trabzonspor Kayserispor maçı?
Ya Kayserispor da Recep Hoca'yla iyi işlere imza atıyor. Çok açık şekilde. Adana Demirspor'la galiba bu hafta berabere kaldılar. Ya zor bir maç. Bence Trabzonspor'un öyle çok net favori olduğu bir karşılaşma değil. Bir de Recep Hoca Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı. Yani iki
ligde de altıncısı
beraber var. Mesai harcamış teknik adamın mücadelesi olacak. Ben beraberliğe yakın bir 90 dakika olarak görüyorum Trabzon-Kayseri maçını.
Sen ne diyorsun?
Maç Trabzon'da oynanıyor. Evet. Deplasmanda. Beraberlik daha yakın bir sonuç gibi.
Ben Trabzon alır diyorum. Pendik Galatasaray maçında da Galatasaray zorlanır. Ama zorlanmasına rağmen maçı zor da olsa kazanır diyorum.
Orada tabii sağ zemini biraz sıkıntı yaratır Galatasaray'a. Yani çünkü oldukça sert bir zemindi Fenerbahçe maçında, oradaki maçta.
Kaç kazanmış Fenerbahçe?
5-0 kazanmıştı. Ama yani iki tane de önemli sakat vermişti, onu da söyleyeyim ya.
Kolay maç olmaz.
Ben mesela bu maçta Abdülkerim'in dinlendirileceğini düşünüyorum. Yani dinlendirmesi de gerek. Dün mesela 90 dakikayı tamamlarken sıkıntı yaşadı. Hatta maç sonunda biraz sekerek stattan ayrılmış. Zaten hafif sakatlığı sebebiyle son Alanya maçında riske atılmamıştı. Şimdi Davinson Sanchez'in de yokluğunu düşünecek olursak, o da en az 3 haftada forma giyemez diye düşünülüyor. Bence Abdülkerim'i riske atmamalı. Sağ zemininden de bahsetti.
Çünkü Fenerbahçe maçında söylemişlerdi, biraz çimler çok kısa kesilmiş ve sert bir zeminde. Aslında sakatlıkların neden özellikle Filet ve biliyorsun Filet de Adale sakatlığı yaşadı, kasık sakatlığı yaşadı. Tendondan hemen 5. dakikada Bekao tendonda sakatlık yaşamıştı. Dolayısıyla orada senin dediğin gibi risk olabilir.
Zemin bence biraz... Nelson Kaan'la başla.
Ben rahat kazandı diye düşünüyorum. Ben zorlanacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın Pendik karşısında.
Evet.
Beşiktaş?
Ankara gücü Beşiktaş. Ankara gücü varını yoğunu ortaya koyacaktır.
Emre Belezoğlu.
Şimdi Emre Belezoğlu'yu geçtim. Ankara gücü zaten hep ölüm kalım maça çıkıyor Beşiktaş.
Seçimle aynı gün bir de. Ne diyorsun, yetişecek mi abi? Biter mi yani seçim günü maç saatine kadar?
Zannetmiyorum.
Değil mi?
Aslında maç pazartesi olsa ona göre planlama evet, yapayım. O. Yeni yönetimde evet. Maça çıksalar daha güzel bir şey olurdu aslında. Yani.
Evet. Gerçi derbiye yeni yönetimin çıkması daha iyi ya. Ayrı bir motivasyon kaynağı olabilir. Yeni yönetimin ilk maçı derbi olması. Bir de iç sahada.
Deplasman da açıldı.
Bir de Hasan Adat'la Serdal Adalı bence anlaşıp kim kazanırsa kazansın oyunculara şu kadar prim açıklaması lazım bu Ankara gücü Beşiktaş maçı. Çünkü mesela Antalya maçında Beşiktaş hata yaptı ya, mesela çıkardı Beyliği oyundan Burak Yılmaz. Kazanacağı maçı kaybetti ya.
Tartışılan.
Mesela Fenerbahçe puan farkı 6'ydı şu anda. Beşiktaş'ın.
Evet.
Aldın mı? Yani çok önemli. Şimdi Ankara gücü maçı kazan. Antalya maçını kazandığını varsay 6 puan. Bir de haftaya Fenerbahçe'yi yen 3 puana düşüyordu. Anladın mı? Yani bir anda zirvedesin abi, kafadasın. Onun için çok, ya bak 5 maç 6 maç üst üste kazanan zirveye yerleşir. Ama tabii Beşiktaş'ın öyle bir kadro yapısı yok. Yani çok güvenilir bir, şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe puan kaybetse de ben Beşiktaş'ın bu kadro yapısına zaten güvenmiyorum.
Sürdürülebilir değil. Bir de Afrika Kupası var yani. Sezon evet, başında çok konuştuk.
Ne olur Ankara gücü Beşiktaş?
Beraberlik veya Ankara gücü kazanır diye düşünüyorum ben.
Ben de aynı fikirdeyim. Yani Ankara gücü. Zor çünkü olur. Emre Belezoğlu faktöründen. Bir de net bir şekilde tribün desteği de olacak.
Tabii tabii.
Dediğin gibi yani Ankara gücü taraftarı da Beşiktaş maçlarına ayrı bir motivasyon ve konsantrasyonla çıkıyor.
Sadece Beşiktaş'ın büyük maçlara karşı ayrı motivasyon geliyor.
Beşiktaş'a karşı.
Çarpı 5.
Tabii.
Deplasman bile kapalıydı.
Çarpı
açıldı yani.
Beş abi.
Tabii.
Çarpı 5.
Ya Fenerbahçe Trabzon evet. Kadar neredeyse.
Tabii aynen öyle. Fenerbahçe Sivasspor.
Ben zor maç olacağını düşünüyorum. Yani özellikle yani savunmadaki Ferdi'nin durumu, aslında ben bu maçın içinde Ferdi oynarsa, Fred de dahil olursa, Fred de gelirse maça dahil olursa kadroya, Fenerbahçe kazanır. Ama savunma anlamında sıkıntılı Fenerbahçe. Özellikle tabii stoper canım. Merkezinde Ostov ve Samet ikilisi büyük ihtimalle Sivas maçında da forma giyecek. Ama o bölge Fenerbahçe'nin en önemli zayıf noktası. Sivas'ın da etkili hücum oyuncuları var. Yani ben Trabzon maçını izledim. Gerçekten iyi oynuyorlar yani. O anlamda tabii zor bir karşılaşma olacak.
Yani beraberlik olursa kimse şaşırmasın. Bozarsa, zor da olsa Fenerbahçe bozar. Çünkü evet, evet. Sivasspor şimdi Avrupa Kupası'ndan dönmesi, eksikler Fenerbahçe'nin vesaire, zor maç olabilir. Ha, erken gol bulursa maçı çok erken koparıp farkı arttırabilir, ama Sivasspor çok dişli bir takım.
Orta sahadaki oyuncular çok iyi. Saiz'di yanılmıyorsam. Yani gerçekten iyi. Yani hücum anlamında da etkili, hızlı ataklara da çıkıyorlar. Ya Fenerbahçe'de şimdi iki tane, şimdi Samet de ağır olduğunu düşündüğümüzde stoper merkezde.
Zor bir dosyalar.
Zor bir karşılaşma.
Evet. Yine iki saat boyunca çok keyifli bir söyleşi oldu. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. İrfan 25, Anne Açık Küçük, bendeniz Atakan Kurt. Yine bir Perşembe günü saat 12 ile 14 arası Radyo Gol'de sizlerle beraberdik. Gelecek hafta yeni konularla buradayız. Hoşça kalın efendim. İyi haftalar.
İyi haftalar.
İyi haftalar.
Üç Büyükler sona erdi.